Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Dogenan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Bugün serbest uçuş dertleşme yayını var. O yüzden hemen paylaşın yayını, çağıralım herkesi, hep beraber şurada bir oturalım, konuşalım, ne olup bittiğini biraz anlayalım. Yayın üzerinde de Haziran ayı bizim için nasıl geçti, bir parça onu da konuşacağız bugün. Biliyorsunuz, yayını ilk kez izleyenler için söyleyelim. Serbest uçuş dertleşme yayınında biz her sabah yaptığımız, her sabah bu saatte yaptığımız gibi tek bir gündem maddesine bağlı kalmıyoruz. Genel anlamıyla 1,5 saatlik bir görüşme yapıyoruz ve bunun içinde soru cevap yöntemini ağırlıklı olarak benimsiyoruz. Ben başında bir toparlama yapacağım. Haziran ayı bizim için nasıl geçti? Ne yaşadık? Nereye geldi? Yayın açısından bakıldığında nereye geldi? Biraz bunları anlatacağım size. Onun dışında topu size bırakacağım. Siz sorular soracaksınız. Ben yanıtlayacağım. Yayının sonunda bir şiir okuyacağım size. Benim çok sevdiğim bir şiir ama bugün özelliği var. Şiirin özelliği var. Biliyorsunuz biz bundan yaklaşık 10 gün kadar önce sevgili Berfu Öngören'le birlikte SMA hastası bir bebek için, Deniz için bir yayın yaptık Instagram üzerinden. Ve orada bazı şeyleri satışa çıkarttık. Yani benim çok becerebildiğim şeyler değil ama yine de iyi oldu. Onlardan bir tanesi de bir şiir hakkıydı, biliyorsunuz. Şiiri burada benim çok hoşlanmadığım bir şey. Kendisi de biliyor ama yazıştık yani. Sevgili Hakan kazandı. Hakan buradasın değil mi? Rumuzla giriyor o yayına ama özelden de yazdığı için. Hakan'ın şiirini okuyacağım bugün. Çok güzel bir şiir. Benim çok sevdiğim bir şiir. Bir de istedim ki haftayı kapatırken, önümüzdeki haftada zaten yayına ara vereceğiz biliyorsunuz Cuma günü. Ha, kötü bir şaka. Sevgili Deniz yazdı. Kötü bir şaka Rumuzu. Metin Eloğlu'nun benim çok sevdiğim Lokman Hekim'in Sev dediği şiirini okuyacağım. Çok çok çok çok güzel bir şiirdir gerçekten. 35-36 sene önce kaybettiğimiz çok değerli bir şair, çok önemli bir şair Metin Eloğlu. Şimdiden söyleyeyim o sırada çünkü yayının sonuna doğru 1,5 saatte benim de omuzlar düşüyor biraz. Unuturum. Sevgili Tayfun'un Tayfun Taliboğlu'nun da kulaklarını çınlatacağım şiiri okurken. Şimdiden çınlatayım. Çünkü Tayfun da çok güzel okurdu bu şiiri. Çok severdi. O da çok severdi. Hatta böyle şiir programlarının içinde özellikle yer verdiği şiirlerden biridir ve insanlar çok bilmezler şiiri. Çok güzeldir. Gerçekten çok güzeldir. Sevgi nelere kadir onu anlatır. Uzun bir şiir, uzunca bir şiir. Becerebilirsem sevgili İklim Tamkan'ın müziğin altına döşeyeceğim. Onu da dinleyeceksiniz yayının sonunda. Ama Hakan için, Hakan Deniz Bebek için 5000 liralık bir bağışta bulundu. Boru değil yani, 5000 lira o şiirin değeri. Ama hepsinin ötesinde Hakan'ın yüce gönlü için, sevgili eşi için, çocuğu için, onun söylemiyle yeri geldiğinde söyleriz ama doğayı, insanı, bütün canlıları seven herkes için istedim ben bu şiiri demişti. Onun da hikayesini orada anlatırız. Yayını paylaştık. Şimdi neredeyiz? Önce onu söyleyelim. Yayının izlendiği mecralardan başlayalım. Bir tanesi Periskop biliyorsunuz. Periskop uygulaması artık kendi varlığına son verdiği için, ki sağlam hırsızdır biliyorsunuz kendileri, hakkına çökmüştür bu yayını izleyenlerin tamamının. O yüzden onun rakamlarının çok bir önemi yok sizin için ama şöyle söyleyeyim. Artık zaten artıp azalma gibi bir durum yok. Periskop'a yeni üyelik mümkün değil. Hatta halihazırda yayıncı olmayanların yayın açabilmesi bile mümkün değil orada. Ben var olan o yayın bağlantısı üzerinden devam ediyorum. Onun dışında ikinci yayın mecramız YouTube. Hem de genişlemiş, büyümüş bir yayın mecrası. YouTube'da şu anda 129 bin aboneyi geçti. Epeyce bir şey bu. Epeyce önemli. Nedenini birazdan göreceksiniz. Çünkü şunu hep söylüyorum. Çok mutlu olarak söylüyorum. Burada hani siz hepiniz ben tek mantığıyla biraz oluyor. Bizim beraber yarıştığımız, bu alanda yarıştığımız ki çok mutlu oluyorum. Hep söylüyorum hani buraya ilk geldiğimde, bu yayını yaptığımda buralar dutluk bile değildi. Bayağı devlet fidanlığıydı. Yani daha dut bile ekilmemişti. O nedenle hani kalabalık ama o kalabalığın içinde bizim biraz farklı bir yerimiz var. Çünkü biz tek başımıza yapıyoruz bu yayını. Ne demek hani bu kadar insan tek başımıza diyorsun. Yılmaz Özdil tek başınalığım. Bizimki öyle değil. Harbiden buraya başladığımda ben hiç kimse yoktu burada. Herkes böyle çekingen girip çıkanlar falan filan oluyordu. Ama geldiğimiz yeri böyle değerlendirmenizi rica ediyorum. Şimdi burada YouTube içinde 129 bin aboneyle birlikte aslında yayına ilişkin bir takım istatistikleri de sizinle paylaşabilmem mümkün. Çünkü YouTube burada bu analizi yaparken neyin nereden değiştiğini, biri rumuzunu değiştirdiğini söylüyor. Son 28 günde, yani bunun bir kısmına Mayıs ayı da dahil ama artık çok ufak bir kısmı, yayının izlenme oranı %45 arttı. %45. Bu çok sağlam bir artış. İzlenme süresi şu dakika itibariyle 319 bin saati geçmiş. Bakalım 925 binin üzerinde tekil görüntüleme var. YouTube için bayağı oldukça verimli rakamlar bunlar. Alttan da yazıp duruyorsunuz. Ben birazdan onu söyleyecektim size ama madem yazdınız, sevgili Turgay Yıldız bir kalp spazmı geçirdi. Ben de konuşamadım, ulaşamadım kendisine. Ama durumu iyi, anjiyo olduğu söyleniyor. Umarım çok çabuk atlatır. Biraz fazla yoğun çalıştığı bir dönem. Daha 2 gün önce telefonla konuşmuştuk kendisiyle. Hatta dönüşüne, benim de tatilimin dönüşüne bir böyle terasta uzun bir muhabbet planlamıştık. Sağlıklı olsun, yaparız yine. Geçmiş olsun diyorum hepimizin adına. Bir an evvel dönsün ki Himmet abiye hepimizin ihtiyacı var. Hepimizin ihtiyacı var. Hepimiz konuşacağız. Onun söylediklerini biliyoruz. Söylediklerini seviyoruz. Ve oyuna başlamıştı biliyorsunuz. İstanbul'a sürekli gidip geliyordu. Oyunlar da sergiliyordu. Geçmiş olsun diyelim. YouTube'da hikaye bu. Onun dışında bizim verisini yayınlayabileceğimiz birkaç mecra var. Bunlardan biri Spotify. Spotify'da artış gösteriyor ama rakam olarak göremiyoruz onu maalesef. Ama yine rakam olarak göremesek de şimdi sizinle paylaşacağım tablo benim için çok ciddi bir gurur vesilesi. Hepimiz için öyle olmalı. Beraber yaptık çünkü bu hikayeyi. Sıfırdan beraber yazmaya başlayıp o kadar iteklemeye, kösteklemeye rağmen geldiğimiz yeri göreceksiniz şimdi. iTunes Türkiye podcastlerin, ses dosyalarının Türkiye'de en yoğun şekilde paylaşıldığı, insanların birbirine en çok ilettiği. Ben ne dedim Raif abi? Raif abi ben ne dedim ki? Yanlış mı söyledim? Olabilir. En çok paylaşıldığı mecra. iTunes Türkiye'de yapılan bütün podcastlerin, ama bunun içinde işte komedi, yani mizah var, sağlık var, sanat var, arkadaş kanalım var, hepsi, bunların tamamı var. Bunların içindeki durumumuzu göreceksiniz şimdi. Şu iTunes Türkiye'de bütün podcastler içindeki yerimiz, ama dediğim gibi her şey var bunun içinde. Biz burada 12. sıradayız. Bu çok sağlam bir şey. Altımızda üstümüzdekilere bakın. Yani bunların pek çoğunu duydunuz zaten. Beni çok mutlu eden burada mesela 9 numarada Medyaskop var. 10 numarada Nilay'ın podcast'i var. Nasıl olunur? Ben de konuk olmuştum. Ben Himmet mi dedim? Çok özür dilerim. Aklım o ünlü filme gitti. Köyden indim şehre. Ondan olmuştur. 12 numaradayız burada. Şimdi 12 numaranın şöyle bir avantajı var bizim için. 12 en uğurlu sayı falan değil. Onun için değil ama gerçekten iyi bir yere park etmiş durumdayız. Bakın altta üstte var olanlara bakarsanız neden böyle söylediğimi anlayacaksınız. Peki burada yukarıda görüyorsunuz tüm kategoriler. Saat bu sabah saat 8.22'de almışım bu ekran görüntüsünü. Yukarıdan görebiliyorsunuz siz de. Hani hep konuşuyoruz ya, ben ne görüyorsam siz de görün kardeşim. Hiç değişmesin bu hikaye. Peki haber kategorisi içinde, bizim asıl yarıştığımız kategorinin içinde durum nedir? O da şudur. 2 numaradayız. 1 numarada Medyaskop var. Çok gurur verici bir şey. 2 numarada biz varız. Özgür Mumcu'nun podcast'i 3 numarada. BBC'nin Global News podcast'i 4 numarada. Altımızda üstümüzdekilere bakın. Ya bunu şunun için söylüyorum. Biz burada tek başımızayız derken diğerlerinin tamamı aslında bir takım yapım firmalarının, mesela Medyaskop çok ciddi anlamda çok da güzel yapıyorlar bu işi. Çok gurur duyuyorum her gördüğümde. Hani toplu olarak verilen bir emek ama burada bizim durumumuz bir parça farklı biliyorsunuz. Ben kanalın hem CEO'su hem aynı zamanda CFO'su, finans müdürü, hem ofis boyu, hem temizlik görevlisi, her şeyiyim. Onun dışında sizlerin tabii desteği çok böyle hani artık hiç tarif edilemeyecek kadar büyük bir destek. Elbette bütün bunların da tamamı var, tamamını biliyoruz. Ama geldiğimiz yer, geldiğimiz hikaye burasıdır bizim. Şimdi bunun dışında bir de programların içinde böyle durumdayız. Bölümler halinde düşüneceğiz hikayeyi. Yani biz her gün bölümler yapıyoruz ya, bir tane sabah saat 9'da başlıyorum gündem programı, arkasından saat 10.30'da başladığımız ve devam eden gazeteler bölümü. Şimdi onların da dahil olduğu bölümler parçalar halinde düşünelim. Türkiye'nin genelinde yapılan bütün podcastler içinde 8 numarada dün yaptığımız gazete yayını var. 4 numarada dün sabahki gündem yayını var. Gördüğünüz gibi bu bütün kategoriler içinde. Bu da çok sevindirici bir şey. Hakikaten son derece sevindirici bir şey. Çünkü sevgili Mesut'un, Mesut Süren'in Rabarbası 1 ve 2'yi almış. Haklı olarak çok dinlenen bir podcast. Şimdi burada... Peki haber kategorisinde, bu da gördüğünüz gibi tüm kategorilerin içinde. YouTube yayını donuyor, ben de görüyorum. YouTube'da bir süredir bir çalışma var. Bir haftayı geçti galiba. Onlar kendi duyurusunu da yaptı zaten, o yüzden oluyor ama ara ara durup geçecek. Bu tüm kategoriler içinde. Peki haber kategorisine geçtiğimizde durum ne? Orada durum gurur vericinin ötesinde. 1 numara dün sabahki gündem yayını, 2 numara dün sabahki gazete yayını, 3 numarada Ruşen Çakır'ın Kadri Gürsel'le yaptığı bir söyleşi var. 4 numarada yine biz varız bir gün öncenin gazete yayınıyla ve ilk 10'un içinde 6 parçası bizim. Yani Türkiye'de en çok dinlenen haber podcast'i bölümleri içinde %60'ını biz oluşturuyoruz ilk 10'un. Bu hakikaten iyi bir derece. Hep beraber yaptığımız için hani çok mutlu olarak söylüyorum. Gerçekten çok gurur duyduğum bir şey bu. Ve bunlar gördüğünüz gibi yukarıdan siz de görüyorsunuz. Buna önem verdiğimi biliyorsunuz. Çok takıntılıyım bu konuda. Bu sabah 25 Haziran Cuma sabahı saat 8.23'te alınmış görüntüler bunlar. O yüzden siz de bilin ki hani öyle mi oldu, böyle mi oldu, şantaj mı, montaj mı? Bu ara çünkü çok yapıyorlar biliyorsunuz. Herkes üzerine yapışanı o montajdı, bu şantajdı falan filan diye sallamaya başlıyor. Öyle bir şey değil. Sizler de görün. Durumumuz budur. Yayın anlamında budur. Bunun dışında yayınla ilgili söyleyeceğim elbette hani çok hoşlanmayacağınız bir şey artık ama benim... Balata gerçekten ısındı. Kafa yanmak üzere. Şimdi önümüzdeki hafta Cuma günü yani 2 Temmuz Cuma günü yayına ara vereceğiz. 2 Temmuz Cuma günü arkada gördüğünüz yani yakışıklı kitaptan gördüğünüz Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor'u. Klasik kitap konuğu olacak burada. Ben size İspanya İç Savaşı anlatacağım. Yani yapabilsem güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Biraz böyle... Faşizmin yayılışı, faşizmle mücadele, o mücadelenin içinde aşk, insanların mücadele için yaptıkları, dik durmak, direnmek, direniş. Bunlar nedir? Biraz bunun üzerine konuşacağız. 2 Temmuz Cuma bir ara vereceğim yayına. 12 Temmuz Pazartesi sabahına kadar. Aslında 5 tane yayın. 5x2 10 yayın yani 5 günden 5 gazete yayını olacak ama hafta sonlarını da dahil ettiğim için o işte 10 günü 9 günü bulacak o yayın ama ayın 12'sinde kısmet olur ölmez sağ kalırsam burada olacağım, dükkanı açacağız tekrar. O güne kadar yani yaptığımız gibi devam edeceğiz. Bugün serbest uçuş dertleşme yayınında. Çok soran var, sabah paylaştım. Yarın akşam serbest uçuş dertleşme yayınında söyleyeyim diye planladığım hikayesiyle. Yarın akşam takımdan ayrı düz koşu var. Saat 21.30'da sevgili Timur'un, Timur Akkurt'un kanalında serbest uçuş dertleş, Allah'a takıldık, takımdan ayrı düz koşu yapacağız. Özellikle rahatsız etmeye geliyoruz. Hani kusura bakmasın kimseye rahatsız, yok rahatsız etmeye geliyoruz biz. Sabah akşam saat 9.30'da sevgili Coşkun abi, Coşkun Aral, Yekta Kopan, Timur Akkurt ve ben takımdan ayrı düz koşu yapacağız. Yarın akşam içinde hepinizi bekliyorum. Evi 15 dakikasını ben götürdüm. Onun dışında hadi top sizde, son 5 dakikası bana lazım. Tamam. Onu unutmadan söyleyeyim. Ha bu arada elimde okuduğum kitaplar var. Normalde biliyorsunuz serbest uçuş dertleşmenin sonuna ekliyordum onları ama biraz beklesin. Önümüzdeki hafta Perşembe günü mesela. Yani klasik yayınından önceki gün son yayında. Orada ben okuduğum kitapları da size söyleyeyim. Tatil için yanıma alacaklarım da var çünkü. Bu arada şimdi hemen buradan soru da geldi. Çok dikkatli izleyiciler tabii. Normalde iki parça halinde o 5-5 tatil yapıyordum. İkincisi Ağustos ayının içinde yine bir hafta içi olacak. Onu duyururum zamanı geldiğinde, çok bilmiyorum. Hadi bakalım top sizde. Bundan sonrası sizde. Gelen giden sorular vardı zaten. Bugün mesela Tuğçe Tatari'nin Ahmet Şık'la ilgili yazdığı yazı çok gelmiş sabahtan beri. Doğrusunu isterseniz benim haberim yoktu. Bu sabah gördükten sonra bir yarım saat önce falan okudum. Şundan bahsediyor. Ahmet Şık'ın Veys Ateş'in sözleriyle gündeme gelen, hani söylemişti ya, Ahmet Şık sen de bunları anlatacaksın, beni aramadın mı Süleyman Soylu ile bağlantı kuralım diye, bana söylemedin mi falan ifadeleri vardı. Tuğçe Tatar diyor ki ben buna alındım, ben buna bozuldum, ciddi anlamda bozuldum. Neden böyle bir bağlantı yapılır? Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz'la görüşmesini de yazmış. Valla Ahmet Şık'ın buna ilişkin söyleyecekleri vardır. Muhtemelen kendi anlatacaktır zaten. Ama bunun dışında ne yapılabilir? Bir kere Sezgin Baran Korkmaz'la yaptığı iş konusunda bir haber için görüşme görüşmeme hikayesi bana yanlış gelmiyor. Diğer bölüm doğrusunu isterseniz benim de kafamı kurcalayan bir şey. Ama ya iş öyle bir hale geldi ki artık bir siyasetçiye ulaşabilmenin yolu bir gazeteciden geçmemeli. Gazeteci değil zaten, yine de geçmiyor aslında o anlamıyla bakılırsa, ama böyle bir şey olmuş. Benim de çok huzurlu olmadığım bir bakış. Tuğçe Tatar'ı yazmış bu sabah. Onun dışında ne var? Ya nasıl olsa soracaksınız. Siz sorun da öyle söyleyeyim. En azından tadını çıkartalım. Evet, doğru. Bir öngörümüz daha tuttu. Buyurun, top sizde. Ben de aynı şeyi düşünüyorum sevgili Şeyda Yakın. Yani Sezgin Baran Korkmaz da gidecek. Tabii ki görüşecek. Yani haber alacak ondan. Buyurun. Soru cevap yapacağız. Saat 9.18, epeyce bir zaman kaldı. Kabaca bir saat var uçuş için. Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil. Dün akşam barıştıkları açıklandı biliyorsunuz. Bir televizyon programında önce Emre Kongar Hoca'nın araya girmesiyle, sonra Merdan Yanardağ'ın araya girmesiyle ve Uğur abi Yılmaz benim hala kardeşimdir dedi. İnsanların attığı bir şey var ya burada. Şimdi dün sabah biz bunu konuşurken ben özellikle söyledim. Dedim ki hani böyle bir barış marış olursa buradan geri vites beklemeyin en azından benden. Ben hala aynı noktadayım. Böyle bir şey olmaz. Gerçekten olmaz. Uğur abi gibi tecrübeli bir televizyoncuya hiç yakışmaz. Hani kendini kaybederek yayın yapmak, o kadar sinirlenmek sinir gerektiren bir şey. Doğrudur. Ama o kadar sinirlendiyseniz bunun çarkı da biraz zor olur. Ayrıca Yılmaz Özdil'in hani o sizi kastetmemiş abi, o sizinle birlikte konuşmamış abi, ya geçeceksiniz bunu ya. Vallahi geçeceksiniz ya. Yani orada araştırmacı gazetecilik falan filan diye bahsediyorsunuz. Kimden bahsediyorsunuz? İşte insanların cebinden konuşması bakın buna yol açıyor. Hakikaten açık açık doğru düzgün konuşsa, yani ismini unuttum. Üstelik böyle hani yaptığı haberlerle ses getiren bir gazeteci kadın arkadaşım. O da elimde öyle bir haber var ki paylaşsam mı paylaşmasam. Bakın bunu yapmayın. Yapmayın. Bu toplumda zaten yerlere düşmüş olan gazetecilere yönelik güveni yerin dibine batırıyor. Ya yapmayın kardeşim. Paylaşacak mısın? Paylaş. Paylaşmayacak mısın? Sus. Gazeteci haber pazarlaması yapmaz. Ya elinde bir şey varsa paylaşırsın kardeşim. Yoksa sağa sola dönmenin, bakmanın, altına da yazılmış sonra. Arkadaşlar ben de biliyorum. Yeliz Koray. Çok teşekkür ediyorum Gül Hanım. Altına da yazmış. Arkadaşlar ben de biliyorum böyle bir şey yapmanın doğru olmadığını, ama ben de işte kendimi öne atacak kadar saf değilim falan. Ya yapma o zaman. Kimse böyle bir şey beklemiyor ki. Kimse böyle bir şey beklemiyor. Bakın haberin kademeleri vardır. Bir tane, birincisi istihbarattır. Tamam. Haberin size nasıl ulaşacağı, nereden ulaşacağı belli olmaz. Yani alakasız bir insandan da gelebilir haber. Çok böyle camianın içinden birinden de gelebilir. Hiç beklemediğiniz bir önemli yetkiliden de gelebilir. İstihbarat aldıktan sonra araştırmasını yaparsınız, ulaşırsınız. Haber teyit edilir, yazılır, paylaşılır. Ama bunların hiçbirinin içinde bende öyle bir haber ki bölümü, haber var ki bölümü yok fark ettiğiniz gibi. Bu doğru değil. Ama Türkiye'de artık iş bu noktaya geldi. Herkes sosyal medya üzerinden fenomen olma peşinde. Vallahi kusura bakmasın, herkes bunun için oynuyor Türkiye'de. Herkes. O kadar rahat sallıyorlar ki. Olur olmaz. Bağırmalar, çağırmalar, atlamalar, zıplamalar. Böyle bir şey yok ki. Böyle bir gazetecilik yok. Ben tanımıyorum kendisini ama yaptığı önce önemli haberleri. Yo, Barışcan yazmış. Kendiniz dışında kimseyi savunmayın. Yo, ben hala aynı şeyi söylüyorum. Uğur abinin parayla pulla işi olmaz. Ben o gün savunduğum noktadayım. Hiç, eğer onu kastediyorsanız. Hiç öyle bir derdim yok. Ama şu sosyal medya fenomeninin hikayesi var ya, çok can yakıcı, çok can sıkıcı bir şey ayrıca. Ya yapmayın kardeşim, yapmayın. Bir haber varsa elinde paylaşabiliyorsan paylaş. Paylaşmıyorsan sus sus. Yani o zaman mesela Pervin Buldan'ın söylediğinden bir farkın kalmıyor. Ahmet Davutoğlu'nun söylediğinden bir farkın kalmıyor. Eleştirdiğin herkese benziyorsun. Yapma ya. İşte ben de saf değilim, öne atlayacak değilim. Yapma o zaman. Kimse böyle bir şey beklemedi ki. İçinizde toplanıp Yeliz Hanım da değil mi? Kapısına kadar giderek ne olur elinde bir şey varsa bizimle paylaş diye yalvaran oldu mu? Olmadı değil mi? O zaman niye yapılıyor bu? Yani sen toplumun önüne geç, lütfen bizimle paylaş diyen oldu mu? Olmadı. Ne o zaman bu? Çok doğal yani. Öbür bölümde de ya atlanan bir bölüm var. Diyelim ki siz kardeşinizle barıştınız Uğur abi. Yılmaz Özdil'le. Barıştınız. Hala sizin kardeşinizdir. Değersiz Yılmaz demiştiniz. Hala tekrar değerli Yılmaz oldu. Orada unutulan atlanan bir şey var. İsmail Saymaz'la ilgili söyledikleriniz ne olacak? Siz dediniz ki İsmail Saymaz'a gıcık olduğu için yapıyor bunu. Aynı gazetede yazıyor insanlar. Çok özür dilerim ama ne olacak? Siz İsmail'i ne duruma bıraktığınızı düşündünüz mü hiç? Yani onunla ilgili de şunu söyleyecek misiniz mesela? Ya ben onu yanlış anlamışım. Aslında İsmail'i çok seviyormuş. Bence söylemeyin. Güvenilirliğinizi sarsarsınız çünkü. Olmadı bu ya. Vallahi olmadı. Yani bakın bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir takım kavgalar çıktıktan sonra herkes aile içi aile içi diyor ya Türkiye'de. Ona benziyor. Böyle bir şey olamaz. Oradaki eleştirinin dozu, düzeyi ortada. Sizin verdiğiniz tepki ortada. Şimdi bunun dönüşü gerçekten hoş olmadı ya. Ama sonuçta sizindir. Yani beni ilgilendiren bir şey yok. Sevenleriniz, alkışlayanlarınız falan eksik olmayacaktır. Bunlar olacaktır yani çok normal. Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiş. Getirilmedi ki öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben sabah baktığımda hala açıktı Sedat Peker'in hesapları. Birileri öyle bir goy goy yaptı bir ara. Gördüm. Ama benim bildiğim kadarıyla yoktu. Yani sabah en azından ben baktığımda, ilk gördüğümde Sedat Peker'in hesapları duruyordu. Bakalım. Duruyor işte. Ya goy goy arkadaşlar bunlar. Çok büyük yalan. Yani siz de bence bir bakın ya. Bir haberi doğrulatmadan yapmayın bunu. Buyurun. Devam. Bence daha fazla konuşmaya gerek yok ya. Canan Kuzuloğlu. Ünsal Bey yayınlarınızda çok güzel Anadolu deyişleri kullanıyorsunuz. Son hatırladığım Ölüm Şeşek Kurttan Korkmaz. Hepsi çok değerli. Bunları bir kitapta derlemeyi düşünür müsünüz? Teşekkürler. Onların derlenmişi var. Şuradan bulsan da. Burası karşı taraf benim şeyim. Türkçe'ye ilişkin kullandığım yani sözlük burası. Olduğu gibi sözlükler, dil kitapları, onun üzerinde şeyler. Onun yazılmışı var zaten. Benim bir şey yazmama gerek yok. Bir de şöyle bir hikaye oluyor. Yani bunlar bana ait değil ki. Ben o Anadolu deyişlerini aktarıyorum sadece size. Kitap bir zor ya. Böyle daha iyi ama yeri geldikçe konuşuruz. Sibel Dirlik. Ya Hüsa Bey yalakalık gibi olmasın da size çok teşekkür ederim. Emeklerinize, çalışkanınıza, dobralığınıza iyi bir tatil hak ediyorsunuz. Şimdiden iyi tatiller dedim. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Umut Erkurt. 2700 kişi var. 850 beğeni var arkadaşlar. Bulacağım. Evden aldıracağım. Bak göreceksiniz ya. Bir gün o beğeni tuşundan kaçanlar. Ben bulurum kardeşim. Şaka ya, beğenmediyseniz yapmayın. Bakalım. Deniz Danacı Büyük Argo Sözlüğünü tavsiye ederim. Tabii yani Ülke Aktunç bu konuda en iyilerden biridir. Ama argo dilin güzelliği zaten ya. Hep söylüyorum ya ben. Yerinde kullandığınız zaman argo çok çok güçlendirici bir şey. Yeliz Hanım çok tehdit ediliyor sanıyorum. Konuşur gibi yazıyor buraya, sebep budur gibi. O zaman yazmasın. Tehdit ediliyorsa bunu niye yazar bir insan? Tam tersinin olması gerekmiyor mu? Tehdit ediliyorsanız bir haber bitmeden hiçbir şey yapmazsınız. Bu çok yanlış yani. Hüseyin, abi selamlar, sana kitap için mail attım ama ne için? Ne için mail attınız? Nasıl bir kitap için bilmiyorum. Erişim engelini işleme almamış YouTube ve diğer sosyal medyalardan. Bence yok. Bence öyle bir şey yok. Yani o bir goy goy. Devam edelim. Buradan başka. Yalçın Ayaslı, İlim Uğur yazmış. Yalçın Ayaslı, SBK davasında Hekim Alptekin hakkındaki şikayetini geri çekmiş. Demin gördüm. Hatırlayan olmadı ama Washington Büyükelçisi Murat Mercan Ayaslı'yı 12 Haziran'da ziyaret etmişti. Çok doğru. Çok doğru. Yani orada öyle bir şey var ki bir yandan da bir Hekim Alptekin pazarlaması başladı. Dikkatinizi çekiyordur. Ve hani bunu ben demiştim demek için söylemiyorum ama bakın Hekim Alptekin pazarlaması yapılan mecralar iktidar mecraları değil sadece. Dikkatinizi bir çeksin. Yani şu anda çok insan okuyor. Çok insan okuyor onları ve ötüyor bir yandan. Çünkü yani o bağlantılar mutlaka ama mutlaka başlarına gelecek. Biliyorlar bunu. Devam edelim, devam edelim. Baran Baran, Ünsal Bey sürekli Soylu ve SBK görüşmesi konuşuluyor. Fakat bir de üçüncü taraf var. Nedense hiç kimse İnan Kıraç'ın adını anmıyor ya da ben duymadım. Neden sizce? Çok doğru, çok haklısınız. Şöyle, benim de çok dikkatimi çeken bir şey bu. Halbuki orada biliyorsunuz Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ı ofisine çağırma gerekçesi o. 45 milyon doları sil. Yani nasıl bir paradır? Kafa beyin yanar. 45 milyon doları sil. O da siliyor ama açıklama yapıyor. Mesela kime konuş? Deniz Yere'ye mi konuşmuştu hatırlamıyorum. Ben 8 milyon dolara aldım onu diyor. Ya 45 lira 8 lira kardeşim. Biz öyle aldık diyor. Bakalım. Melih Güven. Abdülkadir Selvi ile eski arkadaşsınız. İletişiminiz hala var mı? Ya da önceden arkadaş olduğunu sonradan iletişimi kestiğiniz gazeteciler var mı? Çok. Abdülkadir ile yani görüşebilmek için arayıp sormak gerekiyor. Vallahi ben arayıp sormak benim içimden gelmiyor doğrusunu isterseniz. Mecliste parlamento büroları böyle uzun bir koridorun eskiden vestiyer olarak kullanılan genel kurul salonunun hemen üstüne denk gelen yan taraftan ama ön taraftan kotta olduğu için girişte olan bir bölümdür ve bürolar karşılıklıdır. Yeni Şafak'ta da NTV'nin bürosu çaprazdı. Uzun bir süre karşılıklı çalıştık zaten. Ama sildiğiniz insanlar var bir sürü, bir sürü. Ya bu hatırlıyor musunuz? Burada kim söylemişti hatırlamıyorum. Size de söyledim. Bana arkadaşlarımdan biri dedi ki böyle giderse tabutunu kaldıracak, cenazeni kaldıracak arkadaşın kalmayacak. Kalmasın. Kalmasın kardeşim. Ankara'da yaşıyor olursam Ankara'da iyi bir belediye var. Kaldırırlar ya. Var o kadar sevenim de çıkar. Vallahi. Hiç gerek yok. Bakalım. Nerede? Nükhet Tuna Kele, sevgili Asım Bezirci ölmeden özür dilerim. Öldürülmeden önce doğru olmuş bu düzeltme. Deyimleri derliyordu bilebildiğim kadarıyla. Bitirebildi mi? Vallahi ben de bilmiyorum. Yani Asım Bezirci'nin bu tarz çalışmaları çok ben de burada çok kullandım biliyorsunuz. Yani Rıfat Ilgaz'la ilgili yayında ondan çok yararlandım. Aziz Nesin yayınında çok yararlandım. Bitti mi? Bilmiyorum. Bir yayında Zübük'ü anlatmıştınız. Sonra ben de bir okudum. Cehaleti çok iyi anlatıyor. Zübükzade tüm herkesi kandırıyor bu cehaletten. Ya buna da değinelim mi? Zübük yayını o kadar çok izlendi ki 57 bin şu anda bir edebiyat yayını için Türkiye'de 1,5 saatlik bir edebiyat yayını için korkunç bir rakam bu. Gerçekten korkunç bir rakam. Pek çok insanın gerçekten tırsacağı rakam. Lan bu kadar dinliyor mu bu adamlar falan diye. Ama öyle güzel mailler aldım ki ben onunla ilgili. Dünyanın dört bir yanından. Daha dün akşam mesela bir izleyici fotoğraf yollamış. Demiş ki uzun yol için saklıyorum ben onları. O podcastleri. Uzun yolda bana eşlik ediyorsun. Gece yolculuk yaparken. Bu acayip hoşuma gidiyor onlar. 1,5 saatlik bir yayın için 57 bin izleme. Çok acayip bir şey. Devam edelim. Bu arada Twitter'a bakalım. Oradan da soru yollayanlar oluyor. Atlamayalım. Aman diyeyim. Ne güzel insanlarda acayip bir mutluluk var takımdan ayrı düz koşu için. Ya bu arada şunu unutmayalım. Sevgili Murat Patika yaptı o efsane tanıtımı. Çok güzel değil mi? Çok hoş değil mi? Abbey Road albümünden Beatles'ın Abbey Road albümünün kapağı çok efsane bir kapaktır. Hani yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerlerken acayip güzeldir. Orada yüzlerimizi yerleştirdi. El yazımı mı çok merak ediyorsunuz? Görseniz var ya hiç merak etmezsiniz. Edebiyat öğretmenim kulakları çınlasın. Bana lise sonunda dedi ki Ünsal'cığım artık yazını düzeltmenin zamanı gelmedi mi? Artık çok geçti çünkü. Benden başka kimse çok fazla okuyamaz. Size sır. Vallahi bak bunu arkadaşlarım da şahittir. Ben üniversitede çok yaşadım bunu. Kendi tuttuğum notu okuyamadığım için fotokopi çektirdiğim çok oldu başkasından. Vallahi bak şu anda da yapıyorum mesela. Şu anda da edebiyat yayınları için çalışırken mesela sağa sola not alıyorum. O sağa sola not aldıklarımı kafama iyice yazmaya çalışıyorum. Bir süre sonra okuyamıyorum çünkü onları. Neyse sevgili Murat Patika'ya teşekkür ediyorduk. Kalmasın üstünde o şahane tanıtım için. Bizi çok güzel dizmiş. Ben George Harrison'ım. Önde Timur Akkurt var. Paul McCartney, Ringo Starr, Yekta Kopan ve neydi? John. O kafa gitti bak bak bir anda gitti. John Lennon. John Lennon da haliyle Coşkun Aral. Çok güzel bir tanıtım oldu bence. Yarın akşam saat 21.30'da. Bakalım şuradan. Zeki Enes Hakkan, ya yaşa Zeki. Ben genelde gece çalışıyorum. Her sabah uyanıp yayını açıyorum. Dinlerken uyumaya devam ediyorum. Sonra temelli uyandığımda bir kere de anlayarak dinliyorum. Biliyorsun böyle bir eğitim metodu olduğunu söylüyorlar. Doğru mu bilmiyorum ama. Hani uykuda dil öğretmek falan gibi. Eğer öyle bir şey olursa olur. Bakalım. Acun'un Avrupa maçlarını almasına ne diyorsunuz? Galatasaraylı olarak üye ne? Yok gitti bir anda. Üye olup izler misiniz? Avrupa maçlarını mı almış? Yok valla. Ya benim öyle bir üyeliğim yok. En azından. Bakalım başka. Mehmet Oya. Hem seçim sonuçları açıklandı. Ya şunu da söyleyeyim. Çok çünkü mail geldi bununla ilgili. Çok da mesaj gelmiş. Ben çok gurur duyacağım bir şey. O yüzden gururla söyleyeyim. Biliyorsunuz geçen hafta sonu Galatasaray yeni yönetimini seçti. Sevgili Burak Elmas Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Onun yönetim kurulunda benim çok gurur duyarak söylediğim şekilde abim de var. Köksal Ünlü. O da dün önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreterliğine getirildi. Çok gurur duyarak söylüyorum. Pek çok insan soruyor bunu da. Gerçekten mi falan? Ya biri şöyle bir mail atmıştı. Cumartesi, pazartesi akşam, pazartesi gece biri. Senden hiç beklemezdim. Abin Galatasaray Yönetim Kurulu'ndaymış. Ya nasıl bir şey anlamadım ki? Hani benim abim Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinden çıkmadı ya Galatasaray Yönetim Kurulu'nda seçimle geldiler. Üstelik çok gurur verici bir seçimle geldiler. 5 adayın yarıştığı 4.730 kişinin oy kullandığı. Bu arada herkes sormuş onu. Ben Galatasaray Kulübü üyesi değilim. Vallahi değilim. Yani öyle bir talebim de olmadı. Öyle bir isteğim de olmadı. Olunmaz mı? Severek gururlu olurum ben. Galatasaraylıyım çünkü. Ama 4.730 üyenin oy kullandığı, 5 adayın yarıştığı bir seçimde 41 oy farkla seçim bitti. Kavga çıkmadı. Bak bu Türkiye için çok güzel bir şey ya. Vallahi çok güzel bir şey. Yani bunun Galatasaray'la alakası yok. Ya bizim yapmamız gereken hikaye bu işte kardeşim. Bizim tekrar o günlere dönmemiz gerekiyor. Çünkü biz böyle yaşıyorduk zaten. Bu ülkenin ayarlarını bozdular bilinçli olarak. Sürekli birileri tahrik ediyor. Mesela yarın işte İstanbul, Kanal İstanbul için ilk kazmayı yarın vuracağız. Ya vursan ne olacak? Bak ben bunu daha hiç kimse söylememişken söylüyordum. Şimdi muhalefet liderlerinin tamamı saraya çıkarlar mı? Yok efendim bugün 14.30'da Anıtkabir'e çıkacaklar. Bugün 14.30'da Ankara'daki bütün Galatasaraylılar gidebilir. Hani ben işi gücü yetiştirebilir miyim bilmiyorum ama bugün saat 14.30'da atanın huzuruna çıkacaklar. 41 oy farkla bitmiş bir seçim karakolluk olur direkt. Ama olmadı. Hiçbir sıkıntı olmadı kardeşim. Ayrıca kazanan en yakın rakibini sarılarak kutladı. O da çıktı dedi ki kazandı kardeşim. Kutluyorum biz de bundan sonra başkanın arkasındayız. Ya bu hepimiz için örnek olmalı. Bunun Galatasaray Feneri yok kardeşim. Vallahi yok. Ciddi söylüyorum yok. Bu bizim için örnek olmalı. Çünkü bozulan ayarımız bu bizim işte. Ya 2 sene önce biz bunu yaşadık kardeşim hatırlayın. İstanbul seçimlerinden sonra kahverengi ıslak çorap kılıklı bir herif çıktı ne dedi? Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu seçimi tekrarlayalım. Tekrarlayalım abi. Tekrarladık insanlar oy çuvallarının üstünde yattı ve 807 bin fark yedi. Ne oldu sonra? Bir daha ağzını açabildi mi? Hala abuk sabuk konuşuyor. Bakın Mehmet Özhaseki. Tembrin gibi Mehmet Özhaseki. Kendisi çıkıp demiş ki şu anda bizim oyumuz %45. Dün gece çok soru gelmiş bununla ilgili. Ya adam gerçekten olabilir mi? Ben sana bir şey hatırlatayım. Sen de ondan sonra de ki olabilir mi? Bu adam, bahsi geçen bu adam Ankara'da Mansur Yavaş seçilirse su faturalarını PKK militanlarının getireceğini söylüyordu. Sence %45 olabilir mi AKP'nin oyu? Benim başka sorum yok. Tanıt sizin. Ya bırakın Allah aşkına. Madem %45 oyun var hadi seçim. Gel. Gel kardeşim. Bak %45 oyun falan yok. %30-32 oy anca MHP'yi sokarsan %39'u 40'ı bulmayacaktır oyu. MHP barajın altında artık. Devlet Bahçeli partiyi bitirdi, kapıya tahtayı çaktı. Bak bunu bilerek söylüyorum. Kapıya tahtayı çaktı. Ben Anavatan Partisi'nin kapısına tahta çakılırken orada olan muhabirlerden biriyim, geldiği yeri biliyorum. Şu anda yaşanan da Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şirket ayrılığı. Hani deniyor ya hep böyle bizim davamız var. Ya ne davam var kardeşim? Ne davam var? Herkes kendine bir yerden bulmuş bir yeri tırtıklıyor. Bak sana bir haberden bahsedeceğim. Kainatın iletişim başkanı var ya, hani Konya yolunun kenarında Ankara'da 659 katlı binası var. Ama hiçbir şey yapmıyor. Saçma sapan tanıtım diye abuk sabuk şeyler yazıyorlar. Şimdi onun evini görüntülediği için, onun kaçak evinin içine yaptığı kaçak çıkmayı görüntülediği için Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanları ile ilgili 14 yıl hapis isteniyor. Dün burada da konuştuk. Hatta bir gün önce de konuştuk burada. İhlas Haber Ajansı'nın bir muhabiri İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın kaçak tesisini görüntülediği için darp edildi. Şoförü ve koruması tarafından. Lütfü Türkkan da kabul ettiği için, yani bu iddia edildi falan demiyorum. Şimdi Fahrettin Bey, Kainatın Kozmos'un iletişim başkanı, açıklama yapmış. Demiş ki tabii yapacak, kaçak görüntüleyecek. Bu ne? Bak bu klasik bir siyasal İslamcı yüzsüzlüğü işte. Çok klasik. Kardeşim, onun yaptığıyla sana yapılan arasındaki fark nedir? Ben sana söyleyeyim. Çünkü onların ortaya atacak bir şükriye tutkunları yok. Senin için ben komşusuyum vallahi, gördüm 3 metrecik yar. Ne oldu şimdi? Kaçağın 3 metresi 50 santimi var mıymış? Yaşadığımız budur. Yaşadığımız bu. Tam anlamıyla bu. Hiç evirip çevirmeye gerek yok. Cumhuriyet Gazetesi'ne bunu yapıyorsun 14 sene. Öbüründe Fahrettin Bey çıkıp diyor ki tabii görüntüleyecek, gazeteci o. Bunlar ne? Tapuda mı çalışıyor diğerleri? Tapu personeli mi? Mahalle aralarında gezip nota satanlardan mı? Niye geliyor onlar oraya? Onlar da gazeteci. Bak yaşadığımız bu. Adalet ve Kalkınma Partili Sağlık Bakan Yardımcısı eşi ve oğluyla birlikte sahibi olduğu şirket gündeme geldiğinde ne diyor? Aslında eşimin kurucuları arasında olması ve oğlumun o şirkette çalışması dışında bir bağımız yok. Çok mantıklı. Allah mutmain oldum. Vallahi bak bir gözler indik işte, ondan oluyor. Mesela bu yayın benim hazırlamam ve her sabah benim yapmam dışında bir bağlantım yok benim bu yayınla. Çok doğru söylüyor beyefendi. Yüzsüzlük artık bu seviyede. Niye biliyor musunuz? O dava dedikleri hikaye var ya, dava mava yok, şirket kardeşim bu. Şirket. Herkes payını alıyordu, artık payını falan alamıyor. Çünkü pasta çok büyüdü. Birinci halk eskiden daha küçüktü. Yani pay alınabiliyordu. İşler, ihaleler dağıtılıyor. Şimdi kime yetiştireceksin? Zaten beşli bir grup var, onlar çöktü. Beşli bir grup oturdu oraya. E kalanları tırtıklayacak bir şey bile kalmadı. O yüzden şimdi herkes yırtılıyor, ayrılıyor. Herkesin aklına bir anda mesela demokrasi geldi. Demokrasi anlatıyor insanlar birbirlerine. Ya biz eski değerlerimiz falan filan diye. Para bitti kardeşim. 2 yıldır burada çırpınıyorum anlatırken işte. Para bitti, para. Nasıl ki İstanbul seçimleri bu işin kritik noktasıdır diye bas bas bağırdım. Gidin oyunuzu kullanın diye. İnanmayan 2,5 yıl önce Ocak'tan itibaren yayınlara bakın. Bas bas bağırdım. Burada pek çoğunuzla kavga ettik. Ve dedim ya, beni en çok bu yordu. En çok bu üzdü. Yemin ediyorum uykularım kaçtı. Çünkü buradaki insanları ikna etmek çok zordu ya. Oy kullansak ne olacak? Kaç kişi söyledi bunu, hatırlıyor musunuz? Oy kullanınca ne olduğunu gördünüz mü? Şimdi aynı karamsarlık pompalanıyor insanda. Ya seçimle gitmezler ya. Ya böyle dünyanın her yerinde. Bir de Facebook cümleleri var. Onları paylaşıyor herkes birbirine. WhatsApp atıyor. Yetmiyor. WhatsApp'tan Facebook'a çakıyor. Olmaz diyor. Instagram'da hikayeye koyuyor. Hikayede kalmasın diye altta paylaşıyor sonra. Dünyanın hiçbir yerinde diktatörlerse, ya geç bunları birader, geç. Öyle bir durum yok. Seçimde göreceksin. Yani bu gözlerle göreceğiz. MHP'nin baraj altında kalışını, burada yayını izleyen MHP'liler özellikle size söylüyorum. Çünkü ses çıkartmadığınız için siz de, hani ben sizin partinizden biri değilim. Ama 1969'dan beri bu ülkenin geleneğinde olan partilerden bir tanesi. Sev sevme, oy ver verme, bana ne? Ama seçmeni olan bir parti. Nasıl ki HDP ile ilgili konuşurken nasıl kapatıyorsun kardeşim? 6 milyon oy almış diyorsun. MHP'nin de vardı, artık yok. Kapıya çapraz tahtayı çakacaklar çat çat. Ya bu hale geldi ve bu ülkede kendini milliyetçi diye tanımlayan, ülkücü diye tanımlayan, vatansever, kardeşlerim lan bırak. Öyle tanımlayan arkadaşlar sessiz kaldı. Şimdi kapıya tahta çakıldıktan sonra önünde Instagram'a selfie atarsınız artık. Göreceksiniz çünkü geldiği yer orası. Gidebileceği bir yer kalmadı ki artık. Ya bir hareketin lideri şunu yapar mı kardeşim? Daha 3 sene önce ağzına gelen her hakareti etti. Üstelik kendisi hakkında çok ağır, yani zürriyetsiz gibi bir ifade kullanmış biriyle yan yana, benim sadece şimdi değil 2023'teki Cumhurbaşkanı adayımdır aynı zamanda diyor. Sizin içinize siniyor mu bu? E o zaman Uğur Dündar, Yılmaz Özdil barışmasına bir şey demeyin bence. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Sevil Elgaz, giderler biz oyunumuza sahip çıkarsak tıpış tıpış. Bütün iktidarlar gidecek Sevil Hanım. Ya böyledir bu. Demokrasi dediğiniz bu, partiler gelir ve gider. Bu kadar basit. Kimsenin hani kompozit malzemeden yapılmış gibi davranma şansı yok. İlim Uğur demiş ki iletişim başkanlığının işlevini. Cumhurbaşkanlığının basın kamu ile iletişimini sağlıyor desek Cumhurbaşkanı'nın zaten sözcüsü var. Peskov veya Psaki gibi. Evet, Rusya ve Amerika'dan örnek vermiş. Cidden neden var o başkanlık? Sizce neden 624 katlı binası var? Yıldırım düşse o tutar mı mesela? Bence tutar. Devam edelim, devam edelim. Genel seçimlerin zamanlaması konusunda yeni bir tahmin var mı? Hayır, yeni bir tahmin yok. Hala bu sene içinde mesela sonbahara doğru ittirerek geliyor. Ya daha önce konuştuğumuzu hatırlayın. Seçimi tetikleyen siyasal iklimin kötülüğü falan değil kardeşim. Unutun onu. Yani o çok büyük bir hayal. Türkiye'de öyle bir seçim olmayacak. Seçimi körükleyen ekonomi. Ekonomi patladı Türkiye'de. Dün itibariyle Merkez Bankası'nın rezervleri hala eksi 49 milyar dolardı. Bitti ya, bitti kardeşim. Bu hikayenin sonuna geldik biz. Hani o 1 dakika 14 saniye sonra önümüzdeki hafta bölümü var ya, öyle bir şey yok. O bitti. Sezon finali. Ama sezon finali ebediyen artık. Devam edelim, devam edelim. Başka buradan bakacağımız, ara ara hani sağa sola da zıplıyorum. Hem buraya bakıp hem bir yandan da öbür tarafı takip ediyorum. Oradan da soru gelirse diye. Bakalım. Yaman Akdeniz bir duyuru yapmış. Benimle de işte bak abi, bure baruta diye rumuz olunca ben anlatamıyorum bunu. Sıkıntım bu. Yani benim anonim olma hakkım. Saygım var anonim olma hakkınıza da. Ben bunu paylaşırken bir şey yapamıyorum ondan sonra. Diyor ki yayın yasağı mahkeme tarafından çıkartıldı da uygulanmamı sebebini Yaman Akdeniz açıklamış. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engellendi ama ilgili platformların Türkiye'de temsilcilikleri olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı diye açıklama yapmış Yaman Akdeniz. Bakalım, göreceğiz. Ama yani bu işin gideri var ya, çıkarı var. Daha çok çıkar. Yani oradakilerle ilgili beni ilgilendiren hikaye ne biliyor musunuz burada? Yayın durdu yine. Fark ediyorsunuz. Olsun, o da çözülür. Ondan da bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ben. Beni ilgilendiren hikaye şu. Bunu yaptın. Tamam, şimdi durdurdun yayını. Başka bir platformdan paylaşım yaptığında, mesela videoyu yüklediğinde oradaki gerçeklikler değişmiş olmayacak ki, unutmamamız gereken bir şey var bizim. Oradaki iddialardan hala yalanlanmayanlar var. Sezgin Baran Korkmaz'la İçişleri Bakanı'nın görüşme iddiası yalanlandı mı? Öyle bir yalanlama yok ki. Binali Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanlayabildi mi? Paramount Otel'de kaldığına ilişkin. Hayır. E neyi konuşuyoruz ki biz? Ya bırakacaksınız bunları, bir geçeceksiniz bir zahmet ya. Öyle bir şey yok. Evet, yani bugün internette böyle bir sıkıntı var. Bakalım hemen şuradan deneyelim. İnternetimiz ne durumda diye. Benim bildiğim kadarıyla kötü değil aslında ama bize de mail attılar acaba. Tatile git diyor. Evren bana tatile git. Kapat artık yayını diyor. Bence. Bilemedim ama. Çünkü internette çok, yo internette bir sıkıntı görünmüyor valla. O yayın ara bellek sorunu olabilir. Bakalım yani. Ne çıkacak, nasıl çıkacak göreceğiz. En kötü ihtimalle yayını şu anda izleyenler biliyorlar zaten. En kötü ihtimalle şu olacak. Yayının bitmişini ben yükleyeceğim YouTube'a. Önünüzde hafta sonu var. Çok sorun değil, oradan da izleyebilirsiniz, devam edebilirsiniz. Ama canlı yayında tabii soru gelmesi önündeki engel bu. Onda da izleyenlere şöyle söyleyeyim. Lütfen Twitter'dan yollayın. Sorularınızı yollayın. Upload hızımız kaç? Hemen bakalım. Şu anda upload hızımızı ölçüyor. Evet, upload hızımız şu anda düşmüş. Yere yapışmış durumda hatta upload hızımız. 1.40'a düşmüş. Download hızımız çok yüksek ama upload'umuz gebermiş durumda. Bakalım. Hemen durumumuzu kontrol edelim. Evet, upload düşmüş, acayip düşmüş. Yani yayını yapıştırmıyor şu anda. Alıyor buradan, besleyici ekrandan alıyor. Ama yayının yapıştırılma hızı korkunç düşmüş durumda. Şu anda yani manyetolu olsa elimle çevirsem bu sürati yakalarız zaten, öyle düşünün. Neyse, çok sorun değil. Dediğim gibi Twitter üzerinden sorularınızı yollayabilirsiniz. Oradan alırız, oradan devam ederiz. Ya şu şey sorusu vardı. Deniz Bebek'le ilgili SMA'lı, Deniz Bebek'le ilgili neredeydi? Nurhan Hanım. Heh, o sormuş. Deniz Bebek'le ilgili yapılan yayında, hanımefendinin ismini unuttum ama Berfu Hanım, Berfu Öngören'le yaptığımız yayında ne kadar para toplandı? Valla o gün yapılan işlemlerin içindeki satılan da epeyce bir şey oldu. Coşkun abi bir fotoğrafını verdi. Sevgili Saadet Özen satın aldı o fotoğrafı. İşte ben şiir sattım falan. Yani Yekta'nın kitapları satıldı. Bazılarından haberi yok Yekta'nın hala. O kitapları sattık. Toplamda 200 bin lira civarında bir para toplanabildi. Bana sorarsanız az. Gerçekten az, yani daha fazla olması gerekiyordu onun. Ama bu kadar oldu, yani elimizden gelen buydu. En azından sessiz kalmadık. Arkamızı dönmedik. Yani ben de kendimi öyle avutuyorum ama doğrusunu isterseniz gerçekten az. Çok çok az hem de. İnsan acayip üzülüyor. Ben çok üzüldüm yayından sonra. Oraya gelen insanların pek çoğu, bu yayının izleyicileri, sevgili durumsuzlar, yayının sağlam izleyicileri, onlar 4000 küsür lira para topladılar mesela. Ama yani yayına gelip kuru kuru bir yayın izleyip 5 lira 10 lira yollamadan, düzeldi bu arada, düzeldi. Şu anda düzeldi tekrar. Biraz dalgalanma oluyor ama ben sanki kurtarırız diye düşünüyorum yayını. Durun bakalım. Yani şu anda düzeldi ama bir yere gitmeyin. Hatta upload hızımı da söyleyeyim size. Şu dakika itibariyle 20 Mbps. Gayet iyi. Gayet yüksek yani. Bundan bir sıkıntı çıkmaz, merak etmeyin. Evet, devam edelim soru cevap yapmaya. Barış Tiryaki, set hakkında konuşuldu mu ya? Ekmek almaya çıktım da 2 dakika kaçırdım. Yok yok, kaçırmadın, otur. Ya Seta'yı konuşmadık. Ya Seta'nın konuşulacak bölümü yok. Seta nedir biliyor musunuz? Mesela açtıkları bina için dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü çağırıp sonra Fethullahçı ilan edilen o insanlar içerideki dönüşümden sonra bu sefer yeni kadronun tasfiyesine girdiler. Ben de şunu soruyorum. Sebep? Sebebini söyleyeyim. Demin anlattığım gibi, hani nasıl Adalet ve Kalkınma Partisi bir şirket birlikteliği ise SETA da öyledir. Think tank falan değildir. Öyle think tank olmaz. Çok çok saçma. Yani sen hep tek bir görüşün yükselebilmesi için bir şey yapan think tank gördün mü ya? Erdem Ofli, gazetede köşe yazarlığı yapmayı düşündünüz mü, düşünür müsünüz? Ya bir dönem yaptım ya ben. Ama yani çok şu arada var ya, hiç öyle bir zaman yok. Vallahi çok teşekkür ederim Erdem Bey ama yok. Sevgili Deniz demiş ki ne kadar toplansa da dolara çevrilince üzülüyor. Tabii yani 200 bin lira dediğiniz maalesef bizim ülkemizde hani ne kadar, 60 bin dolar bile etmiyor değil mi? 60 bin dolar olur mu ya? Ne saçmalıyorum ben? 20 bin dolar. 20 bin dolar ediyor. Doğru. Adeta ters bir mıknatıslanma yapıyorsunuz Ünsal Bey. Vallahi olur, yapar. YouTube çok geride, o öyle oluyor. Yani o kendi gecikmesini algoritması içinde, yayın aksamasında sürekli birkaç kare daha geriye atarak gidiyor. Sevgili Esra demiş ki Fahrettin Altun İbrahim Kalın'la olan kavgası. Ya sevgili Esra, Esra benim tanıdığım, çok sevdiğim bir kardeşim aynı zamanda. O kavgaya kimse had bulamaz kendinde. Ciddi söylüyorum. Bakın o kavga neye benzer biliyor musunuz? Hani Efendimiz bizi daha çok seviyor kavgası olur o. Beni daha çok seviyor. Seni sevmiyor. Seni hiç sevmiyor. Beni daha çok seviyor falan kavgası olur. O kavga büyümez, büyüyemez. Çünkü Erdoğan'ın ikisine de çok ihtiyacı var. Ama İbrahim Kalın'a birinin bir şey diyebilme şansı çok zor. Çok zor. Dilek Kaşçıçay'ın küçük oğlumun yorum Ünsal köşe yazsa tüm sayfayı kaplar. Ya tabi burada yayın uzun oluyor da ondan oluyor. Devam edelim. Nilgün Yarar, Datça'da Topik nefisti, teşekkürler. Aa, gittiniz mi? Ne evleriydi? Eski Datça evleri. Ede restoran. Bak reklam burada yapmıyorum diyorum ama gidin ya. Gidin. Orada Zıvart'la Erol'un, karı kocadır Zıvart'la Erol. Orayı işletirler. Erol'u zaten biliyorsunuz. Yılmaz onu Otis abi şeyde çiziyor sürekli olarak. Otis abi bantlarında çiziyor. Oradaki o hani kafasına bandana bağlamış kebalmen var ya, o Erol işte. Zıvart onun eşi, Zıvart bir topik yapıyor. Öyle böyle değil. Ben tavsiyede bulunmuştum. Bakın kimdi, Nilgün Hanım gitmiş. O sevdiniz değil mi? Bir de şey de çok güzeldir. Küçük bir restoran ama çok güzel bir yer. Eski Datça'nın içinde. Çok güzel bir yer. Sevindim vallahi, ben de özledim. Derya Telseren, tankla girin Ünsal Bey tatile. Bize yakışmaz ya. Metehan Öztürk, Gazete Pencere pazar sayfalarında edebiyat yazsanız ne güzel olur. Çok teşekkür ederim. Boş vaktim olursa ayağımda tabak çevirmeyi öğrenmeyi düşünüyorum. Vallahi o eksik kaldı. Devam edelim, devam edelim. Ali Burak Taşer demiş ki, bu muhalefet gençlerin ümitlerini yeşertmesi gerekirken neden böyle bir halde? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Topik bir Ermeni mezesi efendim. Çok da güzel bir Ermeni mezesi. Böyle bol bol bol, çok bol soğanla yapılan, fazla da yapılamayan şahane bir Ermeni mezesi. Muhalefette çok ciddi bir değişim var. Bence bunu görüyorsunuz. Yani mesela Z kuşağı üzerinden gitmeyi falan kastetmiyorum sadece. Kemal Bey'in gece mutfaklarından yaptığı bağlantılar işte. Bomor'un teki çıkmış size akıl veriyor falan demesi. Bunların hepsi tamam. Bunların hepsine eyvallah da. Benim anlattığım o değil. Bakın mesela şöyle şeyler yapılıyor. Kimdi? Onursal adı güzel mi yazdı? Bunlar gittikten sonra after party vereceğiz mesela. Ne after partisi ya? Ne after partisi? Yani bunlar gittikten sonra after party vereceğiz. Bir muhalefet milletvekilinin söylemi olamaz. Çünkü bu şu demek ya. Bunlar gidecek. Nasıl gidecek? Siz ne işe yarıyorsunuz? Siz yapacaksınız. Parlamentoda nasıl olacak bu iş? Hemen bunu toparlayacak. Mesela genç milletvekilleri. Ben önümüzdeki dönemde, ya bunu ilk kez söylüyorum burada. Çok acayip bir itirafım var size. Yok böyle bir şey değil. Bir saniye boğazım kurudu. Ben önümüzdeki dönem milletvekili transferi bekliyorum. Hayır öyle şey değil mesela. İyi Parti'ye gelecek, işte İyi Parti'den Deva Partisi'ne geçecek falan değil. Bir öngörü söyleyeyim mi size? Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nden İşçi Partisi'ne gidecekler olacak. Yazın bunu bir yere. Ha, bir şey bilerek mi söylüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Ama beni gazetecilik öngörülerim yanıltmıyorsa çok kısa bir süre içinde göreceğiz hem de bunu. Ciddi söylüyorum. Yani CHP'li genç vekillerin mesela İşçi Partisi'ne geçme ihtimalinin ben kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada muhalefetin aksaması artık siyaseten onların da tasfiyesi olması anlamına geliyor ve görüyor onlar. Gerçekten görüyorlar. Bu dışarıdan baktığınızda elinizle dokunabileceğiniz bir şey haline geliyor. Özellikle genç milletvekilinin. Yani mesela şöyle bir şey çok etki yarattı. Doğrudur. İşte Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı'nın Erkan Baş'ın, onunla birlikte Barış Atay'ın çok etkili muhalefeti. Bir de Ahmet Şık katılınca gerçekten üç kişi çok ağır bir etki yapmaya başladılar. Sallıyorlar yani, ciddi sallıyorlar ortalığı. Bunun bir de başka genç milletvekilleriyle güçlendiğini düşünün. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi açısından iyi olur mu? Olmaz kuşkusuz. Olmaz yani, çok saçma. Çok gerçekten ağır saçma. CHP açısından baktığınızda. Ama bence gidiş oraya doğru. Yazın bunu aklınızın bir yerine ya. Çünkü insanlar şöyle düşünüyorlar artık. Ya kardeşim, ben bir yandan bu iktidarın hayatımda yarattığı çöküntüyle uğraşmak zorundayım. Rezalet bir şey. Ömrümden gidiyor. Öbür taraftan bakıyorum. Ya bunu yapacak insanlar, muhalefet edecek insanlar böyle tel maşe işlerle uğraşıyor hala. Nilgün Hanım olmaz demiş. Nilgün Hanım Allah ömür sağlık verirse görürüz ya. Oluruz yani, onu burada görürüz ömrümüz olursa. Ölmezse sağ kalırsak konuşuruz. Ya yani Gökhan Akay'ın söylediği gibi işte, İşçi Partisi harbi muhalefet. Ekürü değil, gerçekten öyle. Yani bir İsrail'deki o muhalefet bloğunun bir araya gelerek Netanyahu'yu indirme hikayesi var ya. O hikaye mesela Türkiye'de uygulanabilir mi sorusunun cevabı bence evet. Neden? Gezi örneği var Türkiye'de. Gezi'de Haziran'la birleştiği dönemin Türkiye'de yayınlanan bir araya gelen muhalefetini düşünün. Gerçekten göreceksiniz. İşte sevgili Pelihan söylemiş, Erkan Baş'ın Sosyalizm kitabını okuyun. Burada hani kitap burada mı ya? Okudum, tanıttım ya size. Ünsal.com.tr'de tanıtımı var kitabın. Yani orada anlattı. Ama bakın burada çok kritik, bana kalırsa çok kritik bir ayrım var. Tiplilerin söylemlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Mesela Ahmet Çık'ın oradaki açıklaması talihsiz falan değil. Çok %100 yanlış bir açıklamadı ya. Katil devlet hikayesi var ya. Bak, devleti yönetenlerle ilgili, bunun bir politika haline dönmesiyle ilgili istediğini söyle, konuş. Bir de Ahmet vicdanı diye bir şey var. Gerçekten bu konularda çok doğrucu bir adam Ahmet Çık. Ama bu söylediğin Türkiye İşçi Partisi'ne iyilik değil. İnsanların pek çoğunun kafasında ya şöyle bir şey var çünkü bize öyle sokuşturuldu. Bilmeyen, tanımayan herkes bundan muzdarip Türkiye'de. Ya işte Türkiye İşçi Partisi dediğin zaman sollu değil sosyalizmi savunur, Orak Çekiç'tir, Kızıl Bayraktır bilmem. Ya kardeşim bunlar sosyalizmin yaşandığı örnekler olarak farklı yerlerde farklı gelişimle tanımlanabilir. Ama mesela İsveç tipi sosyalizm diye de bir şey var. Türkiye'de sosyal demokrasi olarak İsmail Cem tarafından da adlandırılıp kitabı yazılmış bir şey var. Sosyal demokrasi dediğin sosyalizmin aslında Avrupa tipine uyarlanmışının bizim gibi demokrasilerle bir şekilde ayağa kalkmış hali. Bunu yaptığında senin hedef kitlen aslında bugün kendini solun içinde zanneden ama sol görünümlü Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde debelenen insanlar. Hedef kitlen oysa onlara şirin görünmek demiyorum yanlış anlamayın. Onlara sempatik görünelim bize katılsınlar falan bu değil. Ama kendini anlatırken daha net olmalısın. Ben o yüzden iyilik olduğunu düşünmüyorum ciddi söylüyorum. Yani Erkan Baş'ta Barış Atay'da iyi düşünen insanlar iyi düşünüp gerçekten kafa yorup anlatıyorlar insanlara. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum inanmıyorum böyle bir şey. Yanlış mı söylem? Devam ediyorum. Zeki Antakyalı beni iktidardan çok muhalefet yıprattı vallahi son 15 yıldır. Doğru. Yusuf Salıbaşı, Ünsal abi bu durum değiştiğinde sağlam bir hafıza lazım. Bunların kayıtlarının tutulduğu bir yer var mı? Bunu sizden isterler mi? Burada. Diyorum ya ben Gezi'de en sevdiğim slogandı ya. Üstümü arama polis hepsi kafamda. Vallahi ölmezse akılsam ben anlatırım. Zaten bir yaştan sonra böyle sürekli Kore hatırası anlatır gibi olacak insanlar. İnşallah öyle olmam. ama değil yani bunlar zaten anlatıyor. Bu videoların tamamı duruyor. Hepsi duruyor YouTube'da. Bakın İlgin Hanım demiş ki tip üyesiyim. Beni rahatsız etmiyor ama çoğalmak için dikkat şart bence de. İşte söylediğim bu. Söylediğim bu İlgin Hanım. Yani bu değil. Çünkü evet işte Hayrettin Bey'in söylediği. Benim iddiam bu. Ben uzun süredir söylüyorum. Şimdi buna yakın söylemlerde bulunan insanlar var. Kardeşim önümüzdeki seçim iyilerle kötüler arasında. Ayrım bu kadar net. İyilerle kötüler arasında. Sen İstanbul'un baktığın o boğazın içinde hani Halic'in kokusuna bile razıyım ama üstündeki beyaz örtü nedir diyenlerden misin? Yoksa temizliyoruz bunları ya kanalı açıyoruz Karadeniz'de birleşiyor diyen cahillerden misin? Bu kadar net ayrım. Bu kadar. Daha dün bir kadın öldürüldü ya kızı anne diye bağırıyor başında 50 kere başvurduk polisten yardım istedik diyor. Bir kadın daha öldürüldü dün. Sen bu kadın cinayetlerini konuşurken bu kadın cinayetlerinin politik olduğunu söyleyebilenlerden misin? Söyleyemeyenlerden misin? Bu seçim bu kadar net. Canan Güllü bugün mesela Murat Yetkin yazmış köşesini. Çok güzel bir çok mantıklı bir iş yapmış. Tayyip Erdoğan İstanbul'da tam da bu İstanbul Sözleşmesi yaşatır toplantısının yapılacağı gün tesadüfen saraya çağırmış Canan Güllü'yü. Canan Güllü demiş ki gelmem. Gelemem değil, gelmem. Biliyorsunuz meclisteki bu kadın cinayetleriyle ilgili yapılan o toplantılardan İstanbul Sözleşmesi'nin de görüşüldüğü hani o kadınlarla ilgili komisyondan muhalefet partileri çekildi. Çok doğru. Çok doğru tavır. Bence de yapılması gereken bu işte. Kendi başına ne yapıyorsan yap ya. AKP, MHP beraber takılın. Ya işinizi yaparsınız istediğinizi. Bunu yapabilirsiniz. Ama şimdi işte siyaseti yaparken biraz ya şu anda bir parça daha böyle net olmak gerekir diye düşünüyorum. Benim kanaatim bu. Bilemem. Hep oy bölünmesin diye çabaladık ama artık çok sıkıldım demiş Dilek Hanım. Bu oy bölünmesi değil ki. Tam da İsrail örneğini onun için veriyordum işte. Orada o masada karşı karşıya gelen insanların arasında öyle tipler var ki bırakın o masada oturmayı aynı sokaktan geçmeyen insanlar var. Ama hedef o değil. Hedef o değil ki. Hedef önce rejimi düzeltmek. Şu anda Türkiye'de çok ciddi bir rejim sıkıntısı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu abukluk, saçmalık. Yani öyle yerlerden geçtik ki biz. Sadece şöyle düşünün. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen şu son 4 yılın içinde bizim hayatımız pahalılık anlamında ikiye katlandı. Net, çok net ikiye katlandı. Gerekçesi parlamento yok ki. Parlamento yok kardeşim. Bununla ilgili düzenleme yapamıyorsun. Bir kişinin iki dudağının arasında. Bakalım. Barışcan, çok beğendiğim slogan. İyilerle kötülerin seçimi. Gerçekten. Ya ben bunu çok inanarak söyledim. Bunu sonuna kadar da söyleyeceğim. Bu seçim iyilerle kötüler arasında kardeşim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Demin verdiğim Cumhuriyet Gazetesi örneğini düşünün ya. Fahrettin Altun'un evinden yapılan habere 14 yıl isteniyor. Fahrettin Altun aynı haberi yapan muhabir darp edildiği için, ki ben de aynı şeyi savunuyorum. O darpı yapanlar cezalandırılmalı mutlaka. Ama onun için diyor ki tabii ki yapacak, gazetecilik yapıyor. Bu seçim bunların arasında. Çok net. Sen hangi taraftasın? Tarafını seç. Kalanını boş ver ya. Kalan hikaye hakikaten çok tırışka işler onlar. Boş ver. Ama bu seçim bu kadar basit. Bu kadar net. Nüket Tuna Keleş demiş ki maaşlarını feda edemeyen insanlar bana güven vermiyor. Çok haksız değilsiniz ama bütün milletvekilleri için de maaş için bu işi yapıyorlar demek biraz haksızlık bence Nüket Hanım ya. Çünkü gerçekten deli gibi çalışanlar acayip var böyle insanlar. Abdullah Bey, sorum geldi fakat DM olarak size yazamıyorum. Niye DM olarak yazacaksınız Abdullah Bey? Twitter'dan yazmışsınız. Ünsal@ünsalunlu.com adresini atın hemen. Atilla Temizkan mail atıp demiş ki Sedat Peker ne zaman Tayyip abi seninle de haftaya helalleşeceğiz dedi. O günden beri ne doğru düzgün video yayınlayabildi ne de şu an video paylaşabiliyor. Sence neden Ünsal abi? Sence? Şehir hastaneleri iftarımızdı. Rüyalarının projesiydi. Bugünkü haberde şehir hastaneleri işletmeciliği Danimarkalı bir firmaya satıldı diyor. Bununla ilgili düşüncen nedir? Haberi görmedim ama şaşırır mıyım sorusuna? Vallahi şaşırmam cevabı veririm. Devam edelim bakalım. Fertekin Alp demiş ki selamlar, bundan 5 yıl önce yaptığım bir paylaşım için aile çevremden tepki görmüştüm. İmam efendi kul hakkı nedir bilir misin? Sabahın 5'inde hoparlörü sonuna kadar açıp ezan okuyorsunuz ya. Ha işte o anda uykusunda sıçrayan her çocuğun, kızım 2 yaşındaydı o zaman ve ailesinin ağıdır. Şimdi gece 12'den sonra müzik sesinden rahatsız olanlar sabah 5'teki yüksek sesli ezan için ne diyor acaba? Haklısınız. İran galiba geçen hafta bir karar aldı bu yüksek sesle ilgili. Mazlum Yaz demiş ki Ünsal Bey, gönderdiğin fotoğraflar dolayısıyla umutsuzluğa düşüyorum. Biz nasıl biz olacağız? Bir şiir alıntısına bile küfürler, hakaretler, aşağılamalar. Nerede? Dur bakayım. Şiir alıntısını yapan kim? Hangi şiir alıntısından bahsediyorsunuz ya? Ben mi atladım? Benim atladığım bir haber. Ha, Meral Danış. Meral Hanım şiir mi paylaşmış? Ben görmedim. Yani şiiri görmedim. Altında evet hakaretleri görüyorum. Ha, sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Cemal Süreyya'nın efsane şiiri. Ya artık iş bu hale geldi. Bizi karpuz gibi ikiye ayırdılar diye bunun için söylüyorum işte. Ahmet Kemer demiş ki YouTube yakınındaki yorumlarda daha çok skop yorumu okuduğunuz, YouTube'a pek bakmadığınız konuşuluyor. Yapmayın ya. Bugün en çok oradan okudum. Bu başkanlık sisteminden önce dolar 4.60'tı, şimdi 8.60. Evet. Bizim sorularımız arada kaynadı. Fergül. Yo, kaynamadı. Ne yazdınız? Söyleyin. Haber Gazete Pencere'de vardı. O şey haberi mi? Ne? İşletmenin Danimarkalılara devredildiği haberi mi? Görmedim. Hemen bakayım. Yani Gazete Pencere her sabah bana geliyor ve ben de indiriyorum. Gökhan Gediz, Ünsal abi merhaba. Sorum UEFA'nın Almanya'nın Macaristan maçının olduğu gün Allianz Arena'yı gökkuşağı renkleriyle ışıklandırma teklifini reddetmesini doğru buluyor musun? Burada bir Türk arkadaşımla anlaşamadık. Arkadaşım red kararını doğru bulmuştu. Ona göre teklif edilen protesto doğru kişiye, kuruma adreslenmemiş olacaktı. Protesto edilmesi gereken kişi kurumun Orban, Macar Başbakan Orban ve hükümeti olması gerektiğini, stadyuma gelen taraftar, oyuncular, teknik ekip için yaralayıcı bir protesto olacağını söylemişti. Ya şimdi bir, bununla ilgili benim bildiğim kadarıyla bu maçta ertelendi ama sonrasında kullanılacak diye bir haber okumuştum ben. Yanlış hatırlamıyorsam aklımda öyle kalmış. Yani bu maç için yapılmayacak. Bu gökkuşağı hikayesinin öyle boku çıkartıldı ki Türkiye'de. Yani insanlar bu kadar güzel, bu kadar hoş şeyi hayatlarından çıkartıyorlar. Düşünün, Türkiye'de öyle bir homofobi var ki. Ya ben burada paylaştım. Nereye koydum ya bardağımı? Listak bardağımı. Ha şurada. lezbiyen, gay, LGBTİ artı çocukların anneleri babalarının oluşturduğu bir dernek Listak biliyorsunuz. Onların burada ürünlerini, kitaplarını falan paylaştığımda, size okuduğumda mesela yayından sonra gelen maillere baktım. Aslında bir sene önceye göre ciddi anlamda düşüş var. Bir sene önce hatırlıyor musunuz? Yine böyle bir serbest uçuş dertleşme yayınında her yayını kapatışımızda aramızdaki farklılıkları vurgularken zenginliktir dediklerimizin arasında cinsel yönelimleri de katıyorum ben. İnsanlar çok daha ağır şeyler söylüyorlardı. Şimdi yapmıyorlar. Gerçekten yapmıyorlar bunu. Neden? Bir parça daha görünür olmak bununla ilgili, bir parça daha doğru strateji LGBTİ artıların hem kendi uyguladıkları hem de ailelerinin, Listak gibi kuruluşların uyguladığı doğru politikalar bana kalırsa. Ya insanlıktan, insanlardan nasıl vazgeçebilirsiniz ya? Sizden farklılar diye. Neyinin farklı olduğunun bir önemi yok ki. Sizden farklı. Evet, farklı. Ne oldu? Ne oldu? İncin mi döküldü senin? Gökkuşağı görünce korkuyor musun gerçekten sen? O zaman büyük bir saçmalığın içindesin. Ciddi söylüyorum. Yani çocuğun gay, lezbiyen, işte trans birey, interseks birey, artı bölümündekilerden olduğunu söylediğinde çocuğundan vaz mı geçeceksin sen? Yapma gözünü seveyim ya. Yapma gözünü seveyim. Gökhan Gediz demiş ki yine devamda, yayınlarını 2017'den beri takip ediyorum. İçimdeki faşisti öldürme yolculuğumda bana çok yardımcı oldun. 2 senedir Türkiye dışında olsam da her gün en az yarım saatimi yayınların için ayıran biri olarak görüşlerim benim için dikkate değer. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Ha, İbrahim yazmış şimdi. Aşının Türkleri, bizi özellikle gay yapacağını falan yazmışlar. Vallahi bunu yazanlar var. Ama çok da şaşırtıcı değil ya. Yani sonuçta burnuna, bundan daha bir sene önce burnumuza fön makinesi tutalım mı diye tartışan insanlar bunlar. Tutalım mı? Tutalım ya. Fön. Yakından tutmayalım ama yanıyor. Genovena. Vallahi normalde yemin ediyorum cevap vermem ama İhsan Oktay'dan bahsetmişsiniz. Zayıf noktam. Fantastik edebiyattan da örneklerin olduğu bir yayın istiyoruz sizden. İhsan Oktay anar örneği. Vallahi çok güzel olmaz mı? Pusluktalar Atlas'ı konuşsak mesela burada. Efrasiyab'ın hikayelerini konuşsak. Çok şık olur. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi yayını bu yeni döneme, yeni yazarlara doğru çekecek misiniz diye çok şey var. Mail geliyor, mesaj geliyor. Daha bitirmedik. Bizim daha yapmamız gereken çok, işleyeceğimiz üzerine konuşacağımız çok insan var. Söyleyeyim mi söylemeyeyim bilmiyorum ama yani ben mesela yeni dönemin, şimdi Ernest Hemingway ile kapatacağız ya eski sezonu. Eski sezonu kapattıktan sonra yeniyi yapabilir miyim bilmiyorum ama Nazım'la açmak istiyorum mesela. Bir Nazım Hikmet anlatmak istiyorum size. İnsan Nazım Hikmet'i. Nasıl bir hayat yaşamış? Hani aşkları, bağlılıkları, bağsızlıkları, hayata bakışı, uğradığı zulüm, o zulmün içinden kendini çıkarttığı yaşamlar, bugünkü pek çok kavramla Nazım'ın mücadelesi, yani işte demokrasi kavramını anlatması, Rusya'ya gittikten sonra, komünizmin göbeğine girdikten sonra, özgürlük fikrini ne kadar yukarıda tuttuğu ve orada o insanlarla da geçineme işi. Yani çok anlatılmayan bir Nazım anlatmak istiyorum mesela. Böyle baktığınız zaman biz 15 günde bir yapıyoruz. Bizim daha bir zamanımız var ya yakına gelirken. Daha Kemal Tahir konuşacağız. Mutlaka bence konuşulmalı. Orhan Kemal konuşacağız. Bence konuşulmalı. Fakir Baykurt konuşmalıyız mesela. Vedat Türkali konuşmalıyız bana kalırsa. Onun dışında yabancı yazarlar var. Yani öyle Murakami falan konuşmayacağız onu. Kusura bakmayın. Hiç ben almayayım. Çok teşekkür ediyorum ama sevenleri olabilir. Benim kafamda öyle bir klasik statüsünde değil çünkü Murakami. Ama onun dışında konuşmamız gereken mesela klasik olmuş kült kitapları konuşabiliriz. O kitaplar üzerinden konuşabiliriz zaten. Bir şeyler yapabiliriz. Yani güzel, denelim. Sait Faik'in evine gitti Müsabe İsin sahnesi. Estağfurullah. Adaya gittiniz değil mi? Ne kadar güzel. Çok sevindim. 10'u 11 geçiyor. Son 15 dakikanız. O da size son olur. Kaç kişi sordu? 11 dakika dedim. Hüseyin Serhatkaya hikaye kitabı. Sezgin Kaymaz kitapları da olabilir demiş Görkem Çokçetin. Dün akşam konuştuk Sezgin Hoca'yla. O da yayının sağlam izleyicilerine, bilmiyorum hocam burada mısınız şu anda ama ben çok severim biliyorsunuz, yani burada daha önce de tanıttığım kitaplarını da yazdım, çok çok sevdiğim bir yazardır Sezgin Hoca, Sezgin Kaymaz, ama Sezgin Hoca'ya da gelişimize kadar var, daha var yani. Ama aklımdaki bir güzel bir Nazım yayını yapabilmek. Çünkü şu ana kadar kabaca 25 yazar, 25 kitap konuştuk. Aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 25 civarında oldu. Ben doğruya doğru, madem bu dertleşmeyeni size açık yüreklilikle söyleyebilirim. Hepsi içime çok sindi gerçekten. İçlerinden bazıları daha çok sindi. Çünkü benim için çok daha önemli, çok daha ağır yayınlardı. O yayınlarda gerçekten uykusuz, çoğunda uykusuz geldim buraya. Son iki gece çok uykusuz geçiyor. Sadece çalışmaktan değil, çalışmayı bitirsem de uyuyamıyorum. Yani öyle bir şey oluyor ki insan adrenalin doluyor. Bu sefer şu başlıyor, bir an evvel olsun da şu yayında anlatayım. Gerçekten hissettiğim budur. Yani çok samimi söylüyorum bunu. Mesela Aziz Nesin yayını artık o kadar iyi hazırlanmıştım ki artık bir an evvel bitsin istedim yayın. Aynı şey Rıfat Ilgaz yayınında olmuştu. Ya her şey, çünkü kafamdaki her şeyi netleştirdiğimi düşünüyordum. 15 gündür çalışıyordum ikisine de. Öyle yani, öyle olması lazım. O yüzden yani Nazım yaparken bir yandan Nazım'ı düşünürken tırsıyorum. Ama bir yandan da yapılması. Simbit bit, rakı içip dertleşsek. Alkol dostunuz değildir. Mümkün mertebe ağız yoluyla alalım. Olabilir. Deniz Danacı demiş ki, sesli kitap dinler misiniz? Sesli kitaplara nasıl bakıyorsunuz? 2 yıldır Storytel üyesiyim. Aylık ortalama 20 kitap dinliyorum. Ben tavsiye ederim. Çok iyi. Deniz Hanım, Deniz Bey, fotoğrafınızdan anlayamadım. İkisinden de arkadaşım var çünkü. Bu biraz benimle ilgili bir arıza. Dublaj geçmişimden dolayı, yani çok uzun süre yaptığım için 38 sene olacak neredeyse işte. Ben sesli kitap dinleyemiyorum. Cidden dinleyemiyorum. Bir şeye takılıyorum çünkü. Bir vurguya takılıyorum. Dublajlı film de seyredemiyorum ben. Ağza bakıyorum çünkü. Yani film kopuyor bende bir yandan. O yüzden hani ben dinleyemiyorum ama çok... Ya iyi midir derseniz... kitabı kendiniz okumanız gibi olmaz. Çünkü ben anlatıyorum ya size. Benim için çok önemli bir şey. Gerçekten bu çok... benim hayatımı çok belirleyici bir şey. Anlattım işte şu arkada duran kitabı. Ben mesela sahafta bunu bulabilmek için... ne kadar? Bir aya yakın uğraştım bu kitabı bulabilmek için. Bir ay. Çünkü benim için burada bizim Hemingway konuşmamız değil önemli olan sadece. Ya kitabın bir de sizinle birlikte olması, sizinle birlikte yolculuğu. Ben bunu çok önemsiyorum. O yüzden biri bana okuduğunda ben o kadar etkilenmiyorum. Yani. Ama seslendirseniz o zaman ona da vakit yok. Ona da vakit yok gerçekten. Sağ olsunlar, daha önce çok bunu teklif eden, söyleyen de oldu. Bu işe ilk başlandığında da yaptık biz bunu. Bu işe Türkiye'de ilk başlayan insan sevgili Mehmet abidir, Mehmet Atay'dır. Ya, efsane bir sestir zaten. Çok sevdiğim bir abim. Devlet tiyatrosu emeklisi oyuncu. Mehmet Atay başlamıştı. Sesli kitaptı o zamana da. Ha, sesle kitaptı pardon. Sesle kitaptı. O dönemde yaptık biz Mehmet abiyle. Çok oldu yani. Evet işte dediğiniz doğru Hülya Hanım, iş yaparken dinliyoruz. Bu mantık doğru, buna bir itirazım yok. Ama benim için mesela kitap okumak aynı zamanda, size söylemiştim ya, ben kitap okurken kafamdan bir yandan da kast yaparım. O kitabı bir yere oturturum kafamda. Filmini çekerim. Çok sevdiysem. Öbüründe olmuyor. Herkesin sesi bende aynı etkiyi yaratmıyor. Bilmiyorum sizde yaratıyor mu? Filiz Akan'ın söylediği, kitap kokusu gelmesi lazım. Dönbaşı okumanız gerek. Çok yaptığım bir şeydir bu benim. Mesela kitabı bir yerine kadar okursunuz. Sonra bende çok olur. Başta atladığım bir yeri okurken çok üzerinde durmadığım bir yeri aslında vurguladığını düşünür, oraya dönerim. Bu olmuyor işte öbüründe. Okuyan sizin kadar iyi okudun mu, sizin kadar iyi düşündün mü bilmiyorum. Aytaş Temiz, Mesut Süre'den bahsetmiştik. Rabarba dublajla ilgili bir terimmiş galiba. Doğru, kalabalığın gürültüsü demek rabarba. Aslında labarba da denir, rabarba da denir. İkisi de kullanılır. Biraz galat olmuş durumda ama evet, kalabalık. Mesela bir çarşı, arkada çarşıda hani bir pazardaki insanlar kendi aralarındaki konuşmaları vardır ya. Bır bır bır bır bır bır. O arkadan devam eden gürültüdür rabarba. Marquez'in yüzyıllık yalnızlığı lütfen. Maalesef efendim, Marquez yaptık. Marquez yaptık, hem de ben iyi bir Marquez yayını yaptığımızı düşünüyorum Kırmızı Pazartesi'yle burada. Yekta Kopan hikayesi sizin sesinizden tadına doyulmaz. Yekta'nın kendi sesinden tadına doyulmaz ya. Ama hikayeleri çok güzel. Kitabı okudunuz mu bu arada? Bana kuşlar söylediği. Valla geçen gün biri bir yazı yollamış. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Ne olur kusura bakmasın, hakkını helal etsin. Demiş ki ya burada sanki size de bir geçirme var ama bir edebiyat eleştirmeni, kim olduğunu hatırlamıyorum, demiş ki artık doğru düzgün kitap eleştirisi yapılmıyor, sadece güzelleme var. Vallahi doğru mudur değil midir bilmiyorum ama benim yaptığım bir güzelleme değil. Burada yayınlarda da söylüyorum. Ben kitapları kitap tavsiyesi bölümüne koyuyorum. Yani orası kitap eleştirisi bölümü olsa burada kötü kitap dediğim hikayeyi oraya yazarım. Ben oraya bilerek yazmıyorum onları. Ama burada kötü kitap diyorum ben size. Neden kötü olduğunu da anlatıyorum. Değil mi? Orası kitap eleştirisi bölümü değil, kitap tavsiyesi bölümü. Bak bunları okuyun mutlaka. Işıl Hanım, evet, Mina Organ'ın Bir Dinozor'un Anılarını seslendirmiş. Eminim çok güzeldir. Ama işte diyorum benim bir şeyim var, sakatlığım var. Yani benimle alakalı bir şey yok. Sevgili Ömer ve Ömer Hoca, Huxley, Brave New World, Orwell 1984 karşılaştırmalı yayın olsa ne güzel olur. Hakikaten çok güzel olur. Gerçekten çok güzel olur. Yani hatta o Brave New World'in yanına bir de Algının Kapıları atılır. Hoş olabilir ama yani yapabilir miyim bilmiyorum vallahi. Yalan söylemeyeyim Ömer Hocam. Çok teşekkür ederim. Bakalım bakalım bakalım. Ha, demin mail atamıyorum, size soru atamıyorum diyen Abdullah Bey vardı. Bakalım. İbrahim Kaval demiş ki bana hep garip geliyor. Diyanet sözcüğü Türkçe'de hiçbir karşılık bulmuyor. Sanki diyanet yani din ve ayet işleri olması daha doğru gibi bence. Dil konusundaki derin bilginize dayanıyor. Estağfurullah, benim öyle bir bilgim yok. Yani dini diyaneti genelde böyle bir ikileme olarak kullanılır da o yüzden. Ferit Alizade. Yusuf abi şimdi canlı olarak seni dinliyorum. Tip konusunda HDP ile ittifak yapacaklarını düşünüyorum. CHP'den pek emin değilim ama senin duyumların önemli. Ya şöyle, zaten tip var olan haliyle şu anda ittifaka yakın düşündüğünüz anda HDP ile bir ittifak çok daha mantıklı tabii. Ahmet Kemer, size haksızlık yaptıysam özür dilerim. YouTube yorumlarını okumadığınız yayında yorumlardan mı? Yok yok, estağfurullah, haksızlık olur mu canım? Ne güzel söylemişsiniz, sağ olun. Benim haberim olmayacaktı ki ondan. İyi ki söylediniz. Saat 10.18. Bak gidiyor. Bundan sonra 5 dakika sonra yandım desen yok. Sipariş verdiğim gün içinde elime ulaşmasını bekliyorum. Mektan kitabının mı? Ya ilk hikayedeki distopik ortamı ne kadar güzel yazmış değil mi? Çok çok acayip bir şey. Gerçekten çok acayip. Hektaya da yarın belki yayında da konuşuruz akşam. Mesaj attım ve dedim ki kitabı okuduktan sonra ya iyi ki hayat senin yazdığın kadar sert bir distopya kurmuyor. Çünkü ben nefessiz kaldım. Gerçekten nefessiz kaldım okurken. Çok uzun süre ara verdiğiniz bir kitaba nasıl geri dönüyorsunuz? Kaldığınız yerden mi? Bir kitaba çok uzun süre ara verdiysem dönmüyorum. Ciddi söylüyorum. Ben o hakkı kendimde görüyorum bir okur olarak. Ben o hakkı kendime tanıyorum. Çok uzun süre ara verdiysem o kitap beni çağırmıyor demektir. Ben bırakıyorum. Gerçekten yani rahat rahat. Tuğba Hanım, Meltem Arıkan hakkında ne düşünüyorsunuz? Klasik değil elbette ama merak ettim. Ben severim Meltem Arıkan. Hatta Meltem Arıkan'ın yanlış hatırlamıyorsam 1998 o zaman çalıştığım kanalda ilk kez ekrana ben çıkartmıştım Meltem Arıkan'ı. Meltem Hanım kendi hatırlayacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam öyle ilk kitabıydı. Tunç Suaydas, Ahmet Ümit alındı, Yekta Kopan alındı, adaya gidiyoruz, ikisini de yutacağız, teşekkürler tavsiye için. Çok mutlu, ooo ne güzel, ne güzel, sefanız olsun şimdiden. Kediler Güzel Uyanır sipariş ettim, ben de umarım beğenirim. Yekta'nın da mutlaka beğenirsiniz, çok güzeldir. Burada da Yekta'nın kedisi Silgi var ya, yani bizim yayınları izliyorsanız, yayının sonunda geliyor böyle kafasına göre, bir zamanı var onun. Bana işte yani kedi sahibi olan arkadaşlarım hep söylerdi de ben çok inanmazdım. Ya hakikaten... Gerçekten kedi denen hayvan çok acayip bir yaratık ya. Diğer hayvanlara benzemiyor. Çok tuhaf. Acayip bir kafası var. Yani aklı bir şeye takıldığı anda sadece onu yapıyor. Sadece onu yapıyor. Yekta'nın kedisi de Silgi de yayının sonunda bir yeri var mesela. O arada geliyor yalandan bir tur geçiyor. Hani bitirin artık toplayın der gibi. O yüzden hani Yekta'nın kediyle ilişkisi çok sağlamdır. O da çok güzel bir kitaptır. Şurada arkada duruyor. Bakayım önünde duruyorum. Şöyle yaparsam. Yok. Başlığın tam arkasında. Şurada duranlar. Yekta Kopan kitapları. Paulo Coelho veya Paul Auster. Görkem çok çetin. Valla Coelho yapar mıyız? Çok emin değilim. Ama Paul Auster çok isterim mesela. Yani New York üçlemesinden hoş olmaz mı? Cebi delik çok güzel olur mesela. Olabilir. Yani hakikaten Paul Auster olabilir. Paul Auster. Çünkü çevirileri de çok iyi Türkiye'deki. Sevgili Yusuf Hoca'nın, Yusuf abinin, yani gururla söylüyorum, ben Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde benim abimin hocasıydı. Ben de o dönemden tanıyorum. Yusuf abi diye hitap ediyorum. Onun çevirisi mesela New York üçlemesinden bir tanesi. Şahane, efsane bir çeviri. Çok severim ben Paul Auster. Hakikaten çok severim. Yusuf Salıbaşı. Yusuf abi, az önce biri bahsetmişti. Babaannenizin sözleri çok geçiyor yayında. Ondan bahseder misiniz bir yayınızda? Ederim. Ya ben işte onları hatırladıkça söylüyorum zaten burada. Benim rahmetli babaannem pek çoğunuzunki gibi. Mesela okuma yazma bilmezdi benim babaannem. Biz 9 yaşına kadar falan galiba bizimle yaşadı. Sonra işte amcamların yanına gitti işte. Bir tane büyük kahverengi cüzdanı vardı böyle. Pek çoğunuz hani anneannesinden, babaannesinden bilir. Şöyle bir cüzdan. Onun içinde stampasıyla birlikte mührü dururdu. Bir yere imza atacağı zaman. Okuma yazma bilmezdi ama öyle laflar söyler ki böyle. Dan diye bir laf söylerdi. Şimdi yayını izliyorsa annem gülüyordur büyük ihtimalle. İnşallah hepsini anlatmaz diye. Hepsi anlatılacak şeyler değil. Böyle dran diye söylerdi hakikaten. O yaşa kadar aklımda kalanlar, işte hala bugün annemle konuşurken zaman zaman onun hatırladıkları, şöyle derdi rahmetli diye. Acayip lafları vardı. Yani böyle bana zaman zaman insanlar soruyor, sen böyle bir anda hemen bir şey bulup söylüyorsun diye. Vallahi bir genetik kod varsa geçmiştir. Ya benim rahmetli babaannemiz, annem çok hoşlanmayacak bunu söylediğim için ama niye söyledin öyle konuşma, ayıp falan diyecek de. Mesela yağmur çok yağdığı zaman başı bağlı bir kadındı ya, bayağı bildiğin şuradan bağlayan bir kadındı. Acayip masal anlatırdı. Acayip benim için çok büyük bir tecrübe tabii, benim kız kardeşim için özellikle. Bize sonradan, biz yıllar sonra fark ettik ki ikimiz de farklı anlatıyormuş masalları. Ona başka yazıyor, bana başka yazıyor. Gerçekten. Ama çok yetenekliydi bu konuda. Süper üfürürdü. Sonra yıllar sonra ben oğluma masal okumaya başladıktan sonra bir fark ettim. Oğlum da Ali de aynı şeyi söylüyor. Mesela ben masal okumak için yanına oturduğumda okuma sen anlat derdi bana. Çünkü şunu çok iyi biliyordu ki bizim masallar böyle sıradan masallar olmuyordu. Ben duyduğum masallarla da birleşti. Mesela bizim masallarda şöyle şeyler oluyordu. Keloğlan bir anda yanına inen Süpermen'i, hemen sağında böyle Batman'i görüp diyordu ki kim bu lavuk? Bizimki daha halktan masallar oluyordu. İşte babaannem de böyle bir anda böyle lap diye şeyler söyledi. Yağmur çok yağıyor demezdim mesela. Göğün de maşallah gözü delindi, gözünden akıyor derdi. Acayip bir benzetmeleri vardı dan diye. Onlar kalıyor işte. Hepinizin vardır zaten ya. Allah rahmet eylesin hepsine. Çocukluk. Yani çocukluk hakikaten. Anneanneler, babaanneler iyidir ya. Böyle eli sırtına dokunduğun zaman iyi hissedersin kendini. Bakalım, bakalım, bakalım. Devam edelim. Evet, 25. Vallahi dükkanı müsaadenizle kapatıyorum. Çünkü anlatmam gereken bir şey var. Şundan anlatmam gereken bir şey var. Bir saniye şuradan bulup çıkartayım da. Şimdi biz sevgili Hakan Öz'le Manavgat'ta yaşar Hakan. Burada yayının izleyicilerinden durumsuzlar zaten iyi biliyorlar. Evli, bir çocuğu var. Ben Hakan'a bir mesaj attım. Benden o bir Borges şiiri istedi. Şiiri aslında biliyorsunuz, hani bir daha gelsem dünyaya şunu yapardım, bunu yapardım ama o şiir Borges'e ait değil. Yani bununla ilgili ben pek çok yerde, pek çok kaynakta makale okudum. Hatta İspanyol edebiyatının içinde de çok net bir şekilde görünen bir şey bu. Anlatıyor insanlar. Değil değil yani, bunun Borges'le alakası yok diye. O yüzden onun okunması karşılığında sevgili Deniz'in kampanyasına 5.000 lira para verdi. Ve biz yazıştık. Ben dedim ki ya bak, bu Borges'e ait değil. O yüzden ben tedirginim. Ama şunu yaparım senin için. Bu hikayeyi anlatırım, Borges'e ait olmadığı hikayesini. Böyle bir şiir var diye okurum. İster misin? Ya da dedim ben bir şiir seçeyim. İnanın güzel bir şiir olacak. Sonra o dedi ki tamam. Tamam abi, ne istiyorsan onu oku. Ben de birazdan size okuyacağım şiiri seçtim. Çok güzel bir şiirdir. Gerçekten çok çok çok güzel bir şiirdir. Hele böyle sevgisizliğin bu kadar hüküm sürdüğü bir dönem içinde Hakikaten çok hoşunuza gidecek. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Çok güzel, çok naif, pırıl pırıl bir Metin Eloğlu şiiridir. Dün gece mesaj attım, mail attım kendisine, görmedi. Sabah bir daha böyle can havliyle tekrar yazıştık. En son yayın başlamadan işte bir 40 dakika önce falan anlaştık. Dedi ki tamam, benim için de iyi olur. Ben dedi okuduğunuz şeydeki duyguyu lap diye geçiriyor insanı senin sesin. O yüzden evliyim, bir çocuğum var, elinden öper. Aile boyu seviyor, Manavgat'ta yaşıyoruz. Şiiri mümkünse dünyayı, doğayı, toprağı, canı seven herkese armağan etmek istiyorum. Yani bütün sevdiklerime. Sağ olsun, o kadar yüce gönüllü bir insan ki bir çocuğun yardıma ihtiyacı olduğu anda bir şiire, bir şiir üzerinden yardım edebilen bir insandan bahsediyoruz. Hakan çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Yaptığın yardım gerçekten her türlü takdirin üzerinde bir şey. Umarım yerine ulaşır. Umarım bir parça biz de yardımcısı olabiliriz onun, Deniz'in, küçük Deniz için. Bu arada Sezgin Hoca, Sezgin Kaymaz kitaplarını açık artırmaya çıkartıyor onunla ilgili. Sosyal medyada ben de paylaştım. Lütfen onlardan alın. Şimdi sevgili İklim Tamkan'ın biliyorsunuz daha önce burada paylaştığı benimle, ya bunu al kullan, ne istiyorsan yap dediği, bana verdiği bir şeyi vardı. Müzik, benimle paylaştığı bir müzik bölümü, onun eşliğinde okuyacağım ben size. İklime de teşekkür ediyorum bu arada tabii. O da müzik böyle alttan aksın, kendi kendine gitsin. Metin Eloğlu'nun şiiri. Bu arada tekrar söyleyeyim. Sevgili Tayfun çok güzel okurdu bu şiiri. Tayfun Taliboğlu çok da severdi. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Tayfun'un da kulaklarını çınlatmış olalım burada. Bu da takılıyor insanlar buna. Kulak, ölmüş insanın kulağı çınlatılır mı? Çınlatılır efendim. Öldüğünü sürekli hatırlatmaya gerek yok. Ben bir Karadenizli dostumdan öğrenmiştim bunu. Belki 20 sene oldu. O günden beri de hep böyle kullanırım. Allah rahmet eylesin, kulakları çınlasın diye. Tayfun'u tanısanız hakikaten kulağı çınlatılacak bir adamdı ayrıca. Metin Eloğlu'nun şiiri, Lokman Hekim'in sev dediği. Bu arada vedalaşacağız, şairin sözü üzerine söz olmaz çünkü. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Tamam. Herkes kendine iyi baksın. Çok teşekkür ediyorum bugün yayında olduğunuz için. Metin Eloğlu'nun yazdığı Lokman Hekim'in sev dediği şiiri. Lokman Hekim'in sev dediği. Bu yürek seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuku beşer, çınçınlı hamam, çizmedeki kedi, sanki elleriyle koymuşlar gibi. İkimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam, sözlerim yarı yarıya, gözlerim yarım, ellerim çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor? Seni sevdiğim için. Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri. Seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabi. Savaşın adı geçse cin ifrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür, Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz, Isparta bahçesinde güller seni sevdiği için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyor Avşar'da yarın sabahlar. Seni sevdiğim için icat edildi penisilin, halk şiiri, canlı sinema, mapushaneler, yedi düvel, harbi İspanyol nezlesi, Sultanahmet, Don Giovanni, ne bilsinler seni sevdiğimi. Başaklanmayan yulafa söylemeli, cılk yumurtaya, paslı demire, kulağını bükmeli kurtlu kirazın. Hoşnut değillerse bu gidişattan, akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe, ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tığ gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde. karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç sahibi oluyor. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel. Caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar. Ciğerime zarar. Sevdama zarar. Seni sevince adamın pabuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü gani, şen, saçları zencefilli, erkencecik evine dönmek istiyor canı. Hep seni düşün, hep seni yaşat, hep seni yıka, seni doyur, üç öğün, seni bir kanım uyut, sonra uyandır. Lokman Hekim, seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim, ilkbaharı kodunsa bul gayrı. İstanbul diye bir kent yoktu yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık. Ne iyi ettim.